Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, Radyo Gold'de yine bir perşembe günü saat 12 ile 14 arası karşınızdayız. Hem radyo yayınında hem de ortak yayın YouTube'da sizlerle beraber olacağız 2 saat boyunca. Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber tüm gündemi, maçları, yaşananları burada masaya yatıracağız, tartışacağız, yorumlarda bulunacağız ve sizlere aktaracağız. Sizlerden gelen yorumları, soruları da burada yayında an be an okuyacağız. Onları da değerlendireceğiz. Ali, İrfan hoş geldiniz.
Teşekkürler. Hoş bulduk.
Nereden başlayalım? Sen dün bayağı bir Şampiyonlar Ligi maçlarını izledin. İki gündür Avrupa Kupası maçlarını izliyorsun. Dilersen oradan bir başlayalım. Hangi takımları, hangi oyuncuları beğendin?
Inter ateş ediyor.
Ateş ediyor.
Net.
Hakan
net
ateş ediyor mu? Hakan Çalhanoğlu.
Hakan da çok ama çok iyi bir futbol ortaya koyuyor. Zaten Ertem Şener de anlattı yayında. İtalyan gazeteleri, yani Hakan İtalyan olsaydı milli takımın vazgeçilmezi olurdu yorumlarını yapıyorlar. Gerçekten yani Inter'in zaten net penaltıcısı, kimse topun başına geçemiyor buradaki gibi Hakan varsa takımda. Barella çok ayrı özel bir oyuncu ki Galatasaray'da o zaman Fatih Hoca teknik adamdı. Kaça oynamıştık? Euro 2021'de, 27'de pandemiden 21'de oynandı ya. En beğendiği oyuncunun mesela Barella olduğunu söylüyordu, orta sahnesin ama müthiş üstüne katarak gidiyor. Arnautovic %100'ü kaçırdı Atletico Madrid maçında dakikalar önce ama tam ıslıklanırken tribün tepki veriyordu. Akabinde golü attı, gerçekten zor bir golü attı sol ayağıyla. Lautaro zaten çok iyi. Lilian Thuram'ın oğlu. Thuram forvetleri Inter'in. Valla Inter bence bu sezon da sürpriz yapabilir diye düşünüyorum yani. Finale doğru uzanabilir Inter. Zaten
benim için sürpriz olmaz ya. Inter 2-3 yıldır falan baya iyi oynaya oynaya geliyor.
Muhteşem. Tam bir sistem takımı. Ve Serie A'da da zaten 9 puan farkla lider durumda. Juventus'un 9 puan önünde. Bir de bir maç eksikleri var. Ya Inter tamamıyla artık ligi bir anlamda cebine koyduğu için Şampiyonlar Ligi'ne motive olmayı başarmış. Dün de Porto Arsenal maçını izledim. Ama yani Arsenal biraz loser takım ya. Yani tecrübe lazım oraya. Çok ciddi tecrübe, tecrübeli yıldızlar almalar gerekiyor bence. Oynadı atamadı. Uzatmalarda 90+4'tü yanlış hatırlamıyorsam. Porto golü attı. 1-0 kazandı. Avantajı cebine koydu. Ama benim en beğendiğim takım 4 takım arasında tabii ki Inter. Çok açık ve net. Bugün de Galatasaray'ın maçı var. Temsilcimize, Galatasaray'a canı gönülden başarılar diliyoruz. İnşallah son 16'ya kalmayı başarır Galatasaray.
Sparta Prag kendi evinde çok iyi oynayan, hızlı evet. oynayan, genç, dinamik bir takım. Evet. İki tane de önemli oyuncusu yok.
Evet.
Galatasaray'da 4 oyuncu var. Fenerbahçe cephesi nasıl an be an takip ediyor? Rakipleri de takip ediyorlar. 4 tane önemli oyuncusu yokmuş. Ben 2 tane biliyordum. Evet. Kendi evinde iyi oynayan bir takım ama Galatasaray'da deplasmanda da daha etkili oynayan bir takım. Yani çünkü boş alan oyuncuları çok fazla. Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper gibi. Nasıl yorumlarsın? Bir kaza olur mu? Yoksa ağır favori Galatasaray mı?
Galatasaray bence bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bütün maçlarda formanın hakkını da yerindeyse verdi. Yani Bayern deplasmanında da çata çat oynadı. Manchester deplasmanında kazanıp geldi. Kopenhag karşısında hep söylüyorduk. Hani o golü atamadı. Bir de fizik gücü de tam olarak yetmemişti. Sparta Prag aslında Kopenhag'a benzer bir rakip. Zaten teknik direktörü de Danimarkalı. Ve hatta Sparta Prag, geçen hafta da bahsetmiştim, yani Şampiyonlar Ligi'nde penaltılarla Kopenhag'a elenerek Devler Ligi'ne kalamamıştı. O yüzden ciddi bir rakip. Yani çantada keklik görülüyordu. Ama öyle bir eşleşme olmadığını bahsetmiştik. Fakat Galatasaray'ın 3-2'lik avantajı var. Ve ben Hani rakibin klasmanı ne olursa olsun, kategorisi ne olursa olsun Galatasaray pozisyona girmeyi başaran ve skor üreten bir takım. Çok açık bir şekilde. Ben bugün hani Sparta Prag'da tabii ki ilk maçtaki mağlubiyet sonrasında oyun içinde bazı riskleri almak zorunda kalacak. Golü ararken bence Sparta Prag golü yiyebilir. Kontra atak oyununa bence Okan Hoca'nın kesinlikle bir planı vardır diye düşünüyorum ki bu noktada senin de dediğin gibi Barış Alper, Kerem, Zaha gibi oyuncular çok büyük bir silah olacak Galatasaray'ın elinde. Sparta Prag'da aslında çok ön plana çıkan iki oyuncusu yok ilk maça göre. Birman Ceviç, orta saha oyuncuları 25 maç, 10 gol, 9 asist. Yani 19 gollük bir katkı almışlar bu oyuncudan. Bir de tabii ki Krejci. O da orta saha oyuncuları. O da 22 maç, 8 gol, 3 asist, 11 gollük katkı. Yani 30 gole imzası olan iki oyuncu bugün Galatasaray maçında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek, oynayamayacaklar. Tabii ki bu handikap olacaktır Sparta Prag için. Yani Galatasaray tura inanmış durumda. Özellikle bence bu noktada Kaan Ayhan'ın fedakarlığına dikkat çekmek lazım bence. Çünkü oyun formasyonu açısından çok kritik bir oyuncuydu. Aslında Kaan Ayhan'da fıtık var. Ameliyat olması gerekiyor. Ama ağrılarla, iğnelerle sahaya çıkıyor. Bugün de o riski alacak %90. Eğer ki son dakika bir problem, çok yoğun bir ağrı hissetmezse yine Kaan Ayhan'ı oynatacak. Okan Hoca zaten Ankara Gücü maçında da dinlendirmişti oyuncusunu, oynatmadı, hiç riske atmadı. Kaan'ın bugün oynayacak olması çok değerli. Niye değerli? Çünkü Barış Alper gibi bir hücum silahını bek oyuncusu olarak kullanmaktan en azından feragat etmiş oluyor Okan Hoca. Önde çünkü Barış Alper'i değerlendirmek istiyor. İlk 11'de çok bir değişiklik beklemiyoruz. Benim tabii ki Kaan Ayhan yetişecek diye düşünerek bunu söylüyorum. Çünkü son antrenmana çıktı ve oynamak istediğinde Okan Hoca'ya iletti. Kaan oynarsa tek değişiklik olacaktır Galatasaray'ın geçtiğimiz haftaki 11'ine göre. Bir tek cezalı olan, kırmızı kart gören ilk maçta Victor Nelson yerine Abdülkerim oynar. Ve Galatasaray artık son haftalarda klasikleşen 11 ile sahaya çıkar. Yani Zaha eğer ki Kaan oynarsa yine maça kulübede başlar. Muslera sayalım 11'i. Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, sol tarafta Berkan Kutlu. Onların önünde Torreira, Kerem Demirbay. 10 numara pozisyonda Mertens, kanatlarda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ve Icardi 11 ile Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz.
Yaz muhtemelen bir saniye ya, bir anda geçmişe gittim. 2010'da askerden geldim. Mustafa Deniz var 5 yaşının başında. Beni aradılar, tamam mı? Yani bağlantı olacağını söylemediler. Aradılar, yayın alıyoruz seni der. Yayına tak diye attılar. Yayına girdim. Şimdi Melih Şendir yayında. Diyor ki Beşiktaş'a ne var? İşte şu var, bu var falan. Anlatıyorum tabii. Şimdi ezbere biliyorsun ya. Muhtemelen 11 ne olur dedi. Maça da 3 gün falan var abi. Abi muhtemelen 11 saydım. 6 yabancı saymışım. Aa, kim aradı biliyor musun? Şansal abi, Mustafa Denizli. Ya inanılmaz. Ya çok muazzam güzel hikaye değil mi?
Çok güzel ya.
Şansal abi ondan çıktı. Atakan dedi 6 yabancı saymışsın. Ben de güldüm, Mustafa Hoca söyledi dedi. Ya, ya inanılır gibi değil ya.
Çok iyi ya.
Ne diyorsun Galatasaray Sparta Prag maçıyla alakalı?
Zor bir maç. Deplasmanda Sparta Prag gerçekten çok iyi oynuyor. Yani daha önceki maçlarına baktığınızda da bazı maçlarda, hani ilk maçlarda 1-0'lık falan yenildiği maçları çok rahat evinde kazandığı maçlar da var. Dolayısıyla Galatasaray adına zor bir karşılaşma olacak. Buradaki maçta da çok iyi bir performans ortaya koydular. Muslera bence maçın en iyi adam, maçın en iyisiydi. %100 yani az 2-3 tane net kurtarışı vardı. Golü pozisyonuna engel oldu. O anlamda Galatasaray'da zor bir karşılaşma olacak ama umarım turu geçer. Türk futbolu adına da hani bir üst tura çıkar. Çünkü bu şu andaki playoff mücadelesinde galibiyetle de puan almıyor ama bir sonraki turda puan Türk futbol adına, yani daha üst sıralara çıkma adına Galatasaray'ın da üst sıraya çıkmasını isterim ben.
Şimdi sana İrfan, Icardi'nin hareketini soracağım. Diyeceksin ki kardeşim bu harekete ceza verilmeli diyeceksin.
Ali Naci montaj diyebilir ama montaj olmadı, ortaya çıktı bu arada. Montaj değil. Ali Naci ceza muhtemelen verilmemesi gerekiyor diyebilir. Şu an bilmiyorum, şu anda yorumunu merak ediyorum.
Peki
ama,
montaj olmadı ortaya çıktı mı?
Çıktı çıktı tabii canım. Nasıl az önce çıktı? Fotoğrafı servis ettiler. Neyse velhasıl kelam. Peki Tadiç'i de sorarsam mesela, atıyorum aynı hareketi Tadiç'in yaptığını varsayalım.
Şöyle
söyleyeyim. Sen ceza almalı, İrfan da ceza almamalı diyebilir mesela.
Şöyle söyleyeyim bak. Bir, eğer yayıncı kuruluş şu fotoğraf karesiyle de böyle ceza veremezler. Tribünden gerçekten sorayım. Çünkü bu şeydir. Tribün çekimiyle de ceza almaz. Ama bu görüntü yayıncı kuruluşta varsa
ve yayınlamıyorsa
ve yayıncı kuruluştan, şimdi bununla ilgili bir bilgi vereyim. Ankara Gücü Kulübü dün öğlen saatlerinde Ankara Gücü Kulübü'nün hukukçuları Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Ankara Gücü'nün stadındaki stad kameralarında bu görüntü bu pozisyon çok fazla belli olmuyor. Yani tam net değil. Dolayısıyla Ankara Gücü de bu fotoğraflar da dahil olmak üzere ve hukukçuları Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayıncı kuruluştan maçın görüntülerini istemişler. Çünkü yayıncı kuruluş, sen de iyi biliyorsun ki, tüm görüntüleri yapıyorlar farklı kameralara. O görüntüler mevcut olabilir eğer çekim varsa o bölgede.
Yani o sırada mesela şeyler vardır. Mesela kaydedilen kameraların görüntüleri vardır yayına aksamayan.
Evet.
Yayını verir. Orada Ankara Gücü Kulübü onu anlamaz ki, nereden bilecek abi.
Ondan sonra işte o bölge Ankara Gücü Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyor ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan görüntülerin yani o maç görüntülerini istedi. Şimdi top Türkiye Futbol Federasyonu'nda ama mevcut duruma bakarsanız tribündeki çekimle beraber ceza vermezler. Alamaz yani. Bu futbol disiplin talimatında da belli. Yani orada net bir şekilde ortaya koymanız lazım. Şimdi orada yani ne kadar hareketi yaptı, montaj değil. Bana göre de montaj değil. Ama o görüntüye bakarak da ceza verilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani o görüntüye bakarak ceza vermez. Fotoğraf karesiyle de ceza verilmez. Ancak onu yayıncı kuruluş görüntüsüyle Ankara Gücü Kulübü kanıtlandırsa, ortaya konursa, o zaman ikadenin de tıpkı Sadık Çıkpınar'ın yaptığı hareket gibi. O da mesela 4 maç ceza almıştı. Daha önce Meireles buna benzer bir harekete ceza almıştı. Ona göre gene bir
en az bir Pascal Numa tombala yaptı. 7 ay aldı.
Pascal Numa 2 iddiaydı. Onu Beşiktaş'ta göndermek istiyordu. İşine de geldi.
Tabii orada tabii yani, Beşiktaş'ın da şey oldu tabii.
İşine geldi. O yüzden yani 7 ay verdi. Ama hani normalde bu hareketin cezası var. İşin şimdi bu olay montaj.
Peki bir şey soracağım. Bunu yayıncı kuruluşun bir kamerasında bu çıkarsa ama yayınlanmamış bu. Oradan ceza verebiliyor mu?
Tabii verebiliyor.
Ama bir şey söyleyeceğim abi. Hay yayıncı kuruluşa türbünden çekilen görüntü. Hala o da yayınlanmamış. O da yayınlanmamış abi. Ali Naci.
Ama yayıncı kuruluşun görüntüsünde varsa, çünkü tribün bir görüntü daha yayınlandı daha sonra. Oradan ilk maçta montaj denilen görüntünün ardından bir görüntü daha yayınlandı. Orada taraftarların tepkisi de var. Yani abi bana şey yaptı. Orada taraftarların sesleri de var. Dolayısıyla burada artık Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu kadar tartışmaya da lüzum yok. Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili bir açıklama yapabilirdi. Biz konuyla ilgili inceleme yapıyoruz. İşte yayıncı kuruluştan görüntüler istedik. Ve herhangi bir suç unsuru olursa da gerekeni yapacağız diye bir açıklama yapabilirdi. Kamuoyunun tartışmaların bu kadar büyümesini engelleyebilirdi. Ama yine Türkiye Futbol Federasyonu biraz kafasını kuma gömdü ve olayı izlemekle yetiniyor şu anda.
Bu arada bir hikaye anlatayım mı Ali? Yıllar önce Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçı.
Van Persie mi söyleyeceğim?
Yok yok. Emre Aşık, Mert Nobre. Hemoroid tedavisi, hatırlıyorsun ama.
Zaten dedin o hu yaptın.
Erman Toroğlu söyle. Abi ben yaktım, biliyor musun Emre Aşık orada? Şimdi aktüel kamera çekiyor. Yayında yok. Ertesi gün ben şeye koydum abi, perde arkasını maçın öyküsüne. Emre Aşık Nobre ile işte ikili mücadele falan diye yazdım da, yani ikili mücadele. Sonra ceza aldı iki maç. Emre Aşık.
Ya tartışmalı kararlar var. İşte zamanında da dediğin gibi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Van Persie bir tombala çekmişti Fenerbahçe'de. Ceza almamıştı. Ya bu hareketleri tasvip etmek mümkün değil abi. Yani renklere bağlı konuşmamak lazım.
Kulüplerin de bu tür hareketlere sahip çıkmaması lazım.
Doğru
abi.
Değil. Ama
çıkmaması lazım.
Yani bilemiyorum, orada durup dururken mi Icardi ya şimdi?
Yok yok. Pet şey atıyorlar.
Taraftara tepki olarak.
Taraftara yapıyor.
Ama ne olursa olsun tabii.
Zaten de olsa, hayır, görüntüyü zaten veren Galatasaray taraftarı bu arada.
Evet evet. Yani montaj, yani Galatasaray taraftarı veriyor. Hatta çocuğu linçliyorlar. Sonra silmek zorunda kalıyor. Açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sosyal medyasından diyor. Yani bu görüntünün montaj olmadığını söylüyor. Ama diyor, bana diyor, çok büyük tepki gösterdiniz diyor. İşte diyor, görüntü montaj değil diyor. Ve sosyal medyasından açıklama yapmak zorunda kalıyor çocuk.
Öyle de öyle de bir enteresan
ama,
bir durum
ama var. Ama dediğim gibi şimdi burada top Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Türkiye Futbol Federasyonu artık Ankara Gücü Kulübü'nün, çünkü yetkilileri başvuruda bulundu. Ankara Gücü Kulübü yetkililerinin başvurusunu değerlendirecek ve bunu kamuoyuna açıklayıcı, tam yani kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapması
şimdi
bekliyoruz.
Şimdi yayıncı kuruluş maç görüntüsü dahilinde, 90 dakikalık görüntü dahilinde bu görüntüyü vermemişse, diğer kamera açılarından ya da kayıtlarda varsa bunu vermez. Ve niye vermez? Şöyle, ben de vermem abi. Niye vermem biliyor musun? Şimdi verdiğin anda millet diyecek ki, ha bu arada onu şeyden vermemiş demiyorum ben. Bazen gözden kaçabiliyor.
Tabii ki.
O anda o görüntü yönetmene söylemiyor. Öbürküne söylüyor. Veterici böyle bir görüntü var, verelim mi diyemeyebiliyor, bilmeyebiliyor çünkü. Bütün her şey orada yüz hakimiyetinde değil.
Şu anda yayıncı kuruluşta birçoğu yönetmenlerin yabancı.
Velhasıl kelam, şu anda o görüntüyü verirse federasyona, bu sefer ortaya çıkacak. Millet diyecek ki, sen görüntü mü kaçırıyorsun, saklıyorsun kardeşim, anlatamazsın taraftarla bunu. İşte bana anlatırsın, ben çalıştım yıllarca. Ben biliyorum çünkü.
Ya şöyle söyleyeyim, Meireles konusunda da biliyorsun, tükürme konusunda daha sonra farklı görüntüler ortaya çıktı ve farklı görüntülerde hani aslında hakeme tükürmediği ve daha sonra 12 maçlık ceza 4 maça düşürülmüştü. Yani orada da yine verilmeyen bir görüntüydü. Daha sonra farklı görüntüler ortaya çıkınca.
Ama Meireles olayı çok farklı abi.
Hakeme yapılan bir hareket. Şöyle söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Dediğim gibi hani verilmeyen bir görüntüydü. Normalde 12 maç ceza aldı. Daha sonra farklı görüntüler ortaya çıkınca indirim yapıldı Meireles'te. O yüzden eğer kamera önünde de bir görüntü verilmemişse de dahi Ankara Gücü Kulübü, çünkü tüm o 56 ile 58. dakika arasında bir şey oluyor. Zaten o 2 dakikalık görüntüyü talep etmişler.
Ya bu işin piri şeydi ya başlatan. Pascal tabii. Ceza almış mıydı?
7 ay.
7 ay almıştı. Uf. Ama tabii orada
ayrı bir şey.
Yok. Beşiktaş Kulübü oradan sonra Beşiktaş Kulübü sözleşmeyi feshetmek için orada federasyonla biraz danışıklı dövüş olmuştu. Zaten oradaki Pascal Numa herkesin söylediği gibi Fenerbahçe yapmamıştı.
Anladım. Kendi bir iç kriz ve kaos.
Tabii. Beşiktaş için mi? Ağlatırım. Orada enteresan bir şey vardı böyle. Öyle bir durum yani.
Ya dur, uzaklaştırma şimdi. Galatasaray Avrupa'da son 16'ya kalacak. Icardi'yi açıyorsun ya. Ya tam bir miksersin. Şey harbi Icardi'yi ne çok seviyorsun abi, konuşmayı ya. Abi
konuşmayalım mı ya? Milletler
abi gitsin, bugün Galatasaray'ın son 16'da abi. Rövanş maçı var abi. İkinci bölümde konuş
ya. Onu sordum ama.
Ya önce yanı sordum, hemen devam.
Tamam, işte Icardi'den sonra sana da Prag maçını, gerçi ilk Prag maçını yine
sen nasıl bir maç bekliyorsun peki?
Ben şöyle,
bunu mu konuşacağız abi?
4 tane eksiği olmasaydı Prag kendi evinde zor kaybettiği için ve oynadığı maçlarda
hala kolay bir maç değil.
Ama şöyle söyleyeyim, onlar da enteresan takımlar. Bak, onların yerinde ilk 11 oynamayan oyuncu oynuyor, bir anda parlayabiliyor, tamam mı?
Tabii.
Çok, onlar takım oyununu çok
abi,
iyi oynuyorlar.
Fizik olarak çok güçlüler.
Evet. Takım oyununu iyi oynuyorlar.
Tempolu
yani.
Oynuyorlar.
Tabii.
Genç ve dinamik bir takım abi. Yani o tempoyu sağlarlarsa Galatasaray, eğer reaksiyon gösteremezse o tempolu oyuna sıkıntı. Ama Galatasaray'ın çok tecrübeli oyuncuları var abi.
Evet.
Yani geçen maç işte Sparta Prag burada da ezdi. Birçok pozisyonlar buldu. Döndü, gol attı abi Icardi. Mustafa ağzıyla topu çıkardı abi, dişleri.
Ya aynen ya.
Ama o açıyı iyi kapattı yani.
Çok büyük şans.
Abi kusura bakma da.
Şans ama.
Yani hem şans hem de Muslera. Yani mesela orada futbolcu olsa kafası ne yer?
İrfan. Orada kaliteli bir oyuncu olsa biz şu anda Muslera kurtarışını konuşmuyor olacaktık. Sol tarafta bomboş adam var. Ayak içiyle çıkacaktı. Boş kale atacaktı abi. Neyi konuşuyorsun ya? Orada anladın mı? Biraz kaliteli adam olsa golü atacak. Yani şöyle. İyi bir takım ama tecrübesiz oyunculardan kurulu bir takım. 3-4 tane net pozisyona girdiler. Galatasaray'da geldi gül oyna terlemeden, Mustafa çıkardı, Icardi sağa çekti, uzak direğe bıraktı abi ya. Tamam,
İcardi'nin namaz vuruşu da gerçekten güzel.
Muazzam. Tabii ceza sahası dışında. Yani
bana ancak Icardi seviyesinde bir golcü atar o golü
de
zaten.
Ama kaleci de bence kötü yerde duruyor. Çünkü tam köşeye de gitmemiş top. Böyle Evet, iyi yere vurmuş. Kaleci ortada durmuyor bu arada. Bayağı sağ tarafta duruyor. Bir daha golün tekrarını izlerseniz görürsünüz. Ha, yine gol olabilir. Ama mesela Muslera topu çıkarabilirdi. Icardi'nin o vuruşunu.
Öyle bir durum var. İki asist, bir gollük katkı verdi Icardi bu arada Prag maçında. O da önemliydi bence.
Icardi yani, son maçta da bayağı servis yapıyor
Icardi
yalnız.
Icardi adına. Aynen, Berkan Kutlu çok iyiydi bence, maçın gizli kahramanlarından bir tanesiydi. Hatasız oynadı. Tabii ki Muslera'yı konuşmaya bir gerek yok. Herkesin merak ettiği nokta, acaba Galatasaray Muslera'yla sözleşme yenileyecek mi? Galatasaray kulübünün net bir şekilde böyle bir isteği ve talebi var ama Muslera bu konuyu sezon sonunda bir anlamda görüşmek istiyor. Artık Galatasaray'ın bence bu noktada şampiyonluk konusundaki hedefine ulaşıp ulaşmaması da bence Muslera'nın kararını direkt etkileyecek faktörlerden bir tanesi gibi duruyor.
Ülkesine dönmek istiyorlar değil mi?
Yani evet, bir yıl daha futbola başladı yanlış hatırlamıyorsam, neydi bu, Montevideo video muydu? O kulüpte zaten futbolu bırakmak istiyor ama bunu bir yıl erteler mi ertelemez mi? Bakalım sezon sonunda Galatasaray kulübü masaya oturup
bu paraları bulamaz mı abi?
Yani tabii ki, ama Galatasaray yıl... şu anki ücretini vermeyecektir.
Ama
son
yine
ama
oradan alacağı paranın da yine iki katını alır burada.
Tabii. Ama çok önemli. Hala katkı sağlıyor abi. Çok büyük bir katkı alıyor tabii Galatasaray Muslera'dan. Bir de Muslera insanlar belki işte sağ içindeki kurtarışları performansıyla değerlendiriyor ama perde arkasında Muslera'nın Galatasaray'a kattığı çok şey var. Kimi geliyor? Okan Hoca'nın en önemli yardımcısı oluyor aslında. Yeri geliyor, Erden Timur'un sağ kolu oluyor. Bilinmeyen noktalarda. İşte geçen yıl mesela çok kısa bir ödeme ile alakalı problem yaşandığı dönemde Ulus'ta hepimizin çok iyi bildiği lüks bir restoranda Galatasaray'a takım yemeği veriliyor. Mesela orada yöneticilerinde olduğu ortamda Sergio Oliveira bu para konusunu açıyor yöneticilerin yanında. Muslera devreye giriyor ve konuyu kapatıyorum, yani ben diyor 12 yıldır buradayım. Hani burası yeri ve zamanı değil. Hayriyetten de Galatasaray'da paran kalmayacaktır, merak etme diyor. Konuyu kapatıyor yani. Kaptan olarak devreye girip belki de o krizin büyümesini engelliyor.
Şey mi diyor? Burada ben 12 yıldır beraberim. Paran kalmıyor, her zaman alıyorsun. Bazen aksamalar olabiliyor. 2-3 ay geriden gelebiliyor ama yine alıyorsun diyor.
Aynen. Burası ortamı değil. Kapat bu konuyu. Ya getiriyor. Yani Sergio Oliveira'yı orada susturuyor. Yani oyuncu belki bunu yöneticilerin yanında konuşsa belki daha farklı bir şeye gidecek
olan. Tabii.
Ya o yüzden Muslera hep söylediğimiz gibi bir kaleciden çok daha fazlası Galatasaray için ve yola devam edilmeli diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyelim. Muhtemel Galatasaray'ın adayları da gerçekten hani içerisi Şampiyonlar Ligi gibi. Galatasaray bugün Sparta Prag karşısında turu geçmeyi başarırsa 8 tane muhtemel rakibi var kura çekiminde. Liverpool, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta, Rangers, Brighton, West Ham, Slavia Prag.
Bu orada Slavia Prag çekersin. Yani orada hani çekebileceğin.
Ya burada zaten
Galatasaray şansı devam eder, Slavia Prag çeker orada, söyleyeyim ben.
Kolaydı ya, Bayern Manchester çekti abi.
Üç büyükler devam ediyor.
Sevgili seyirciler, değerli dinleyenler, Radyo Gol'de ve ortak yayın YouTube'da sizlerle beraberiz 3 büyükler programında.
Tekrar edeyim mi Galatasaray'ın rakiplerini?
Evet, Ali Naci Küçük ve İlfan 25 ile beraberiz. Ali Naci Küçük yine Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini bize hatırlatacak. Evet,
bugün Sparta Prag karşısında Galatasaray 3-2'nin rövanşında turu atlamayı başarır ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalırsa muhtemel 8 rakibi, gerçekten birbirinden güçlü takımlar var. Bir tek belki zayıf halka diye niteleyebileceğimiz tek takım var, o da Slavia Prag. Liverpool, Bayer Leverkusen, Atalanta, Villarreal, Brighton, West Ham, Rangers ve Slavia Prag. Yani çok zor rakipler.
Orada çekilecek bir Bayer Leverkusen.
Tabii. Bayer Münih'in de üstünde. Tabii, Bayer Münih'i
bu sene çok formda.
Felaket sürklesi ettiler tabii, abi. Tabii.
Bu sene çok formda.
Çok net yendiler yani.
Orada Bayer Leverkusen'e çıkarsa
Liverpool da öyle abi.
Liverpool öyle. Bayer Leverkusen. O da West Ham United.
Liverpool şöyle olabilir. Liverpool. Şimdi Şampiyonlar Ligi kadar Liverpool asılmıyor ya şey maçlarına.
Avrupa maçlarına.
Avrupa yani çeyrek final falan finale geldi mi asılır. Ve önünde ve arkasında önemli bir maçı varsa mesela City, Manchester United gibi bir maçı varsa o maçlara asılmayabiliyor. Mesela Beşiktaş eledi biliyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşsa eleyemez abi. Ama Avrupa Ligi, UEFA Kupası vesaire onlara denk geldi mi? Bir de önünde arkasında böyle önemli maçları varsa eleyebiliyorsun o tarz takımları. Ona denk gelirse olabilir. Ama orada Leverkusen cadı gibi takım.
Tabii tabii. Ben burada Rangers'la ne bileyim içim öyle doğuyor.
Evet,
yakın geçmişte de eşleşmişti Galatasaray Rangers'la. Sanki bir Rangers çekeriz gibi geliyor bana.
Az önce reklamda konuştuk. Fatih Hoca'nın bir şansı vardı ya, hatta bazıları der Fatih Hoca balı derler, Fatih Terim balı. Bu hafta da inanılmaz şeylere imza attı.
Ya abi dedi o milli takımda kaç olasılık olmuştu? Abi, galiba, 10 mu olasılık olmuştu?
11 ya da 16'ydı diyebilirim.
Öyle bir şey yani.
Ya 1000 yılda olacak şeyler.
Euro 2016'da 11 denklem bir araya gelip olmuştu. Direkt katılım sağlamıştı.
Dünkü maçta da öyleydi. Yani penaltı kaçıyor. 120+9'da gol atıyor.
Uzatmalara götürüyor yani penaltılara götürüyor.
Orada bir oyuncu sakatlanıyor, maç uzuyor 10 dakika falan. Penaltıda Samat da Fenerbahçe'de eski futbolcusu ayağa kayıyor. Penaltıya tapıyor.
Yani direkten.
Yani. Direkten dönen toplar
var. Üst direkten dışarı gidiyor top.
Ve Fatih Hoca da bitti demeden bitmez şeyi röportajı söylüyor. Ve insanların da acaba boşuna gidiyor.
Kesinlikle yani. Yani Yunanistan'da da bir Fatih Terim fanları olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan bir isim. Galatasaray'da defalarca kez söylediği lafı da tekrar etmiş hoca. Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz diye. O yüzden vazgeçmeyen bir takım yaratmaya çalışıyor orada. Hafta sonunda da aslında liderlikten düştü Panathinaikos. Lamia takımı ikinci yarıyı komple 10 kişi oynamasına rağmen öne geçmeyi de başardı aslında Panathinaikos ama karşılaşma 2-2 sona ermişti. O sürpriz sonuç ardına eğer kupadan elenseydi
sıkıntı olurdu.
Rüzgar tersine dönebilirdi Panathinaikos için ama
sınırından da eleştiriler vardı.
Evet. Ama Fatih Hoca'nın ekibi önce maçı kaybetse de uzatmaya götürdü. Sonra penaltılara son dakika golüyle ve penaltılarla turu geçmeyi başardı ki Mircea Lichoscu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK takımını elemeyi başardı. Başarılar dilerim.
Yalnız Razvan iyi hoca olma yolunda ilerliyor yalnız abi.
Evet çok iyi
hoca. Mircea Lucescu kime önermişti? Beni değil oğlumu aldın diye.
Evet Beşiktaş'a önerdi.
Beşiktaş'a.
Bu arada
kim hangi kulüpte ismi geçiyorsa Lucescu onu öneriyordu zaten.
Bu arada şöyle bir durum var ama Razvan'ı alan iki tane teknik direktör transfer edecek.
Evet danışman olarak.
Tabii yani beraber yönetecekler abi. Evet. Yani onun için her zaman 1-0 2-0 önde olurlar. Çünkü muhtemelen o da türbünden ya da televizyondan sonraki izleyip akıl verecektir. Mircea Lucescu büyük hoca abi.
Tabii canım.
Yani Tümer Metin'le röportaj yaptım. Atakan Kut YouTube kanalında. Çok da güzel bir röportaj oldu. Lucescu'yu sordum.
Ondan şüphemiz yok. Kesinlikle güzeldir. İzlemenizi de tavsiye ederiz. Dinlemenizi.
Cuma günde Part 2'si yayınlanacak. Şey dedi Lucescu'yla alakalı. Yani çok iyi hoca evet ama iyi insan değil dedi. Enteresan bir cümle.
O da ilginç.
Bak. Bu arada Dani Alves 4,5 yıl hapis almış. İnanılmaz. Biliyorsun değil mi? Messi ile beraber en çok kupa kazanan dünyada futbolcu. Adamın geldiği hale bak.
Kesin karara bağlanmış.
Kesin bugün karara bağlanmış. Vallahi. 4,5 yıl hapis.
Biliyorsun Ronaldinho da cezaevinde yattı yani.
Onu Messi kurtardı biliyorsun.
Evet.
Parayı yatırdı. Messi çıkardı. Vay. Hiç açıklamadı böyle. Hiç şey olmadı.
Helal olsun.
Bu arada Ronaldinho acımlıcalı ayakta.
Survivor.
Yetenek. Yürüyorsun ama futbolu bıraksa da abi yetenek müthiş yetenek alanı.
Abi klas kalıcı her zaman
kalıcı,
ya.
Tabii canım yetenek her zaman kalıcı.
Bir de adamlar hayatları boyunca onları oynamışlar abi. Hem futsalda hem de plajda. Adam yani emin ol 70 yaşında bastonla bile aynı şekilde klas vurur abi. bu arada Beşiktaş'ta yeni transferleri izleyebildiniz mi? Nasıl buldunuz? Musati, Ernest Muçi beğendiniz mi?
Musati'yi beğendim. Musati bence Beşiktaş'ın orta sahasında önemli bir isim olacak. Yani daha önemli bir isim kendisi zaten ama Beşiktaş'ın orta sahasında özellikle ön libero'da aradığı bir isimdi Musati. Ve ilerleyen haftalarda ben çok daha iyi olacağını düşünüyorum ama Ernest Muçi biraz daha zamana ihtiyacı var gibi. Yani Ernest Muçi'nin ama o da aslında öyle fiziksel anlamda belki bir Şimanski'yi andıran özelliklere sahip oyuncu. Ceza sahası
aynısını
dışında.
Aynısını söyleyecektim biliyor musun?
Ceza sahası dışından şutları olan ya etkili şutları olan bir isim. Ama Şimanski'nin biraz fiziksel anlamda daha zayıf, hani ikili mücadele anlamında biraz daha zayıf ama genç de bir oyuncu. İlerleyen süreçte bu gelişimini sürdürürse bence Beşiktaş'a da önemli katkılar sağlayacaktır. Beşiktaş'ın kaliteli oyuncu eksikliği vardı. İki tane önemli oyuncu kadroya kattı ve önemli bonservis bedeli vererek bu oyuncuları kadroya kattı. Biraz olsun tabii kadro kalitesini yükselttiğini düşünüyorum ben. Ama Konyaspor maçını izledim de Konyaspor maçı bir ara Konyaspor %75'e %25 topa sahip olma oranıydı ilk yarıda. Yani bu da Beşiktaş'a yakışmıyor açık söyleyeyim. Yani Beşiktaş gibi bir kulübün oyunu tamamen kendi sahasında kabul edip kontra hatlarla çıkması bence büyük bir kulübe yakışmıyor. Bunu da Santos'un düzeltmesi lazım. Yani her zaman böyle maç oynarsanız tribünler kazansanız da bir noktadan sonra artık tepkiler gelmeye başlar.
Tabii. Çünkü adam orada parasını veriyor, zamanını veriyor, bütün gününü veriyor. Senin maçına geliyor abi. Yani orada güzel şeyler izlemek istiyor. Gelip 1-0 kazandı. Tamam, kazanmak önemli ama her maç keyifsiz futbol izlerse, pozisyonsuz futbol izlerse adam gelmez ki.
Gelmez. Zaten tepkiler de yükselmeye başlar. Bu sefer Santos tartışmaya başlanır. Oyuna müdahalesi tartışmaya başlanır. Dolayısıyla hani biraz daha futbolunun üzerine koyulması gerekiyor. Yani Konyaspor maçta Konyaspor ilk yarıda gerçekten oyun üstünü tamamen Konyaspor'daydı bir ara.
Şey abi, Getson'la Musrati şu sürekli geldiler, defansın arasına girdiler, top çıkarmaya çalıştılar. Bu sefer de gömüldüler. İkinci yarıda topları Musrati aldı. Getson öne çıktı. Öne çıkınca 2-8 gibi oynadılar Ernest Muçi ile. Daha fazla önde top tuttular. Özellikle Abubakar girdikten sonra Semih'i sola atınca Semih solda iyi oynuyor. Ama ileride gol de aslında bu arada çok önemli bir meziyet. Yani Semih sağda yokken skoru değiştiriyor abi. Çok garip yani.
Çok kolay golü kaçırdı aslında nispeten. Daha evet, zorunu attı.
Daha zorunu attı. Ama o da dokunmasaydı da bence yine kaleye giriyordu.
Girse de ama ona dokunma o orada yani yine tabii. De çok önemli. Bir de Montella'larda onu milli takıma alacağını söylemiş.
Tabii canım, alması lazım zaten abi. Semih'i yani, almamazlık olur mu ya?
Montella'da alacağını söylemiş. O da ekstra bir motivasyon sağlar oyuncuya.
Alınmaz diyen sevgili Ümit Karan'dı.
Yani alınır.
O matematiği iyi yaptı.
Ama şampiyonluk için söyledi o. Hı? Şimdi milli takıma çağırırlar.
Tabii çağırırlar.
Maçlarda oynatırlar. O genel performansı ortaya koyduğu oyun belirleyici olur. Ama ben Semih'in en uçta oynamasından ziyade solda, sol kanatta oynamasının daha doğru olduğunu
ama
düşünüyorum.
Ama solda oynayamaz.
Milli takım için söylemiyorum. Beşiktaş'ta.
Ha, Beşiktaş'ta. Okay.
Beşiktaş'ta topu aldı mı?
Tabii.
Bak topu alıyor. Rakipleri birebir hemen katlıyor abi.
Evet.
Beşiktaş.
Güçlü bir oyuncu.
Güçlü.
Ama dediğim gibi çok kolayı biraz aslında atamadı ama zoru attı. Bu anlamda da hani Beşiktaş için önemli bir kazanç. Şimdi Musrati ve Ernest Muçi de falan geldikten sonra kadro kalitesi anlamında da biraz olsun seviye yükseldi.
Şimdi Abubakar girdikten sonra
Abubakar da oyuna dahil olacak artık.
Bak da, Abubakar oynarsa sağda Raşit'sa solda
Abubakar'ın istemesi lazım ya. Oynamak tabii, istiyor
bak,
mu acaba?
Abubakar en uçta Galatasaray maçında en uçta. Sağda Raşit'sa solda Semih, ortada Ernest Muçi, Musrati, Getson şey
İyi takım.
Abi söyleyeyim mi? Al Abubakar.
Şuraya bak. Tek fark Abubakar. Adam bir kendini geri çekti. Kaç aydır yok abi bu adam? 3-4 aydır yok ya.
Yok.
Çok ayıp bir şey ya. Hani Icardi'nin aldığı her kuruş helal diyoruz ya. Bunun da aldığı her kuruş haram abi bu sezon için ya. Çok ayıp bir şey ya.
Motivasyon anlamında Abubakar'a şey yapman lazım. Aşırı motive etmen lazım. Biraz
derbide oynar. Bir de kupa finalinde oynar herhalde.
Ama çok önemli bir golcü.
Yani çok iyi.
Karaktersiz abi.
Ama hiç çok önemli.
Hiç önemli değil abi. Karakter olacak abi. Yani ayıp ya. En kritik maçlarda takımını yalnız bıraktı. Geçen gün bir fotoğraf paylaşılmış.
Biraz da şeyden de olabilir yani. Kadro kalitesi hani şimdi oyuncuyu da motive eder ya. Kadro kalitesi.
Abi tabii ki ama
o takımda
ama
oynamak istememiş olabilir.
Ama liderlik yap abi.
Liderlik yapmaz abi.
Abi sen bu takıma daha önce gelmişsin. Bu takımda şampiyonluklar yaşamışsın. Sen bu takımda iki tane şampiyonluğun var senin. Tabii. Önemli bir oyuncusun. Liderlik yap.
Savaşmaktan kaçıyorsun abi. Takımın için yani savaşmıyorsun.
O Afrika'dan futbolcuların birçoğundan lider oyuncu hani özelinde
çıkıyor. Var abi Drogba.
Drogba falan. Ama o uzun süredir var, Avrupa'da oynadığı için. Sayarsın. Ama uzun süre Avrupa'da oynamış. Avrupa'da oynadığı için belki
Drogba. Abi Aboubakar da Porto'nun efsanesiydi neredeyse. O kritik sakatlığı yaşamasa yıllarca Porto'da oynayabilecek kalibrede bir adamdı ya Aboubakar. Çok büyük adamdı bence.
Evet.
Ama dediğim gibi karakter, yani Beşiktaş'ın ikinci geldiğinde de çok olayla ayrıldı. Sergen Yalçın neler söyledi
şampiyonluk
abi. Evet. Adam sahaya çıkmadı ya kontratı uzayacak diye. Şampiyonluk gidiyordu Beşiktaş'a.
Tabii orada bence sadece Aboubakar'ın kabahati yoktu. Orada bence yönetimin de kabahati vardı. Orada oyuncuyu bir şekilde motive etmen, tatmin etmen ya da oyuncuyu bir şekilde ikna etmen lazımdı. Yani sadece ay bak bu oyuncularla alakalı çıkan krizlerde yönetimler öyle bir servis yapıyorlar ki dışarıya.
Abi tabii ki ama yani, hani derler ya bir tane yaparsan hata derim, iki dersen acaba derim, üç dersen sorun bunda derim.
Ama oynadığı zaman da maç kazandırıyor abi bu kadar.
Tabii mesela Galatasaray maçı oynasın.
Tabii
tek
canım.
Maçı alabilir
evet yani.
Yani
oynasın kazandırır yani. Abi,
baksana, ceza sahası çevresini. Formasyon değişiyor. Aldığın iki tane kaliteli orta sahayla birlikte öne Aboubakar'ı koyduğun zaman
sola da yani 18'lik Semi sağda Raşisa da iyi oynuyor.
Ön tarafı saydı. Çok güçlü bir takım haline geliyor bir anda Beşiktaş.
Evet. Bu arada Ernest Muçi kalite anlamında, dribling anlamında, 2'ye 1 anlamında, çalım anlamında önemli bir oyuncu. Ben beğendim. Bir sıkıntısı şu. Şut çekiyor. Şutu denemesi, kaleyi denemesi güzel bir şey. Fazla şut çekti. 7 tane şut çekti. Denemesi güzel ama şutlarının 4-5 tanesi etkisizdi. Yani hani bisküvi kırmaz derler ya. Yani biraz yumuşaktı. O şutlarını biraz daha geliştirmesi lazım. Biraz daha kuvvetlenmesi lazım. İkili mücadelelerde ayakta kalması lazım. İkili mücadele kazanıyor olması lazım. Türkiye Ligi sert bir lig.
Fiziksel anlamda zayıf işte. Dediğim gibi Şimanski'nin biraz fiziksel anlamda daha şey. Çünkü Şimanski ikili mücadelelere giriyor, kazanıyor.
Hani ben Şimanski bile yeterli değil.
Şimanski de yeterli değil ama yine nispeten savunmaya gelip yardımcı oluyor.
Ernest Muçi hiç yeterli değil.
Ernest Muçi o anlamda kendi değiştirmesi
lazım. Bu arada Ernest Muçi muhtemelen bu vuruşların çoğunu orada gol yapıyordur. Hı-hı. Çünkü yıpranmıyor ya orada. Lejia Varşova'da. Şimdi burada ortada o kadar mücadeleye giriyor vesaire. Biraz pili bitik.
Hücum.
İleride üçüncü bölgede topla buluşuyor. Bunu kendi gücü kalmıyor ama kalçadan topa bak.
Beğenmiyorsun son dönem ama Getson da bu problemi yaşıyordu Beşiktaş'ta.
Şeyde de mesela
çok fazla top taşıdı.
Getson son maçta iyi oynadı Getson.
Şimdi Fred de mesela Şimanski son 6 haftadır gol atamıyor. Evet. Ne gol katkısı var ne de asist katkısı var Şimanski'nin. Şimanski'de de aslında aynı durum söz konusu. Şimanski Fred olmayınca orta sahada savunma anlamda ekstra bir savunma görevi verince Şimanski'ye o ceza sahayı yayı çevresinden uzaklaşıyor ve dolayısıyla da hücum etkinliği azalıyor.
Ama şöyle bir şey var İrfan, tamam haklısın. Fred'in oynamaması handikap oyuncuları etkiliyor da bir tane oyuncunun bu kadar etkilemesi bir defa bir tabii takımın doğru bir planlama yapmadığını gösterir ve de bir oyuncuyu da bu kadar etkiliyorsa Şimanski Fred'in yokluğu. Şimanski de kardeşim sen hayatın boyunca Fred'le mi gideceksin ayrı? O zaman tuvalete Fred'le git, restorana Fred'le git, milli takıma Fred'le git.
Şimanski'nin teknik heyet ona ekstradan bir savunma görevi de yüklüyor.
Abi tamam da.
Hücum bölgesinden uzaklaşınca da hücum etkinliği azalıyor.
Abi şimdi tamam biz de top oynadık abi. Hoca kenardan Atakan gel derdi tamam derdim. Her zaman hocanın her dediğini yapmayacaksın abi sahada. Anladın mı? Zaman zaman sen de reaksiyon alacaksın, sorumluluk alacaksın, risk alacaksın. Çünkü 25'ten sen de bilirsin abi. Kaleye tam vurursun böyle vurma diye bağırırlar, vurursun çatala giderler ilk sana koşarlar abi golde.
Bizde de tam tersi. Fenerbahçe'de futbolculara tribünde vur sesleri. Ceza sahası çevresine yaklaştığında vur sesleri yükseliyor tribünde.
O da taraftarı
taraftarı da işte bu aslında futbolcuyu da olumsuz etkiliyor. Onu da söyleyelim ya.
Evet. Yani orada telaşı ve paniği, stresi.
Zaten Fenerbahçe'nin iç sahada kaybettiği maçlardaki en önemli etkenlerden bir tanesi o tribün hem futbolcuların teknik heyetinde, futbolcuların da stresli olması, gergin olması, o paniğe neden kapılmazları. Onun mesela hem değişikliklerde teknik heyetinde futbolcuların da Saracoğlu'na çıktıklarında o stresi yaşadıklarını biliyoruz. Net bir şekilde futbolcularla konuştuğumuzda da biliyoruz. Deplasman'da aslında Fenerbahçe çok daha rahat oynuyor. Evet. Hatta burada bir yayında da şunu söylemiştim. Fenerbahçe Başakşehir maçını eğer Saracoğlu'nda oynasaydı Fenerbahçe kazanamazdı o maçı demiştim. Yani o penaltı da olmazdı diye. Çünkü bak belli bir Fenerbahçe özellikle Saracoğlu'nda gol geciktiği andan itibaren ikinci yarıdan itibaren bir evet. panik havası oluşuyor.
Omurdanmalar
başlıyor. İşte az önce söylediğim gibi vur tesahüratları başlıyor. Buğucular bu sefer strese giriyor. Gol gelmeyince strese giriyorlar. Burada Fenerbahçe mesela kendi evinde kazanmak istiyorsa skoru çok erken bulacak. 2-3'ü de attıktan sonra da Fenerbahçe o zaman gerçek oyununu oynamaya başlıyor. O zaman biraz teknik heyetle rahatlıyor. Bunu da söyleyebilirim.
Evet, Emre Kaprol bana şimdi mesaj atmış WhatsApp'tan. Yıllarca Lig TV'de Beyin Sport'ta beraber çalıştık. Yönetmen. Maçlarda da yönetmenlikler yaptı. Yayıcı kuruluşun ilaven TFF VAR sistemine ekstra görüntü vermesi teknik olarak mümkün değil demiş. Ve rütü kuralları gereği kullanılmaz demiş ve söz konusu görüntü yayında gösterilmemesi yayıncıya kalmış bir konu ve gösterilmiyor demiş. Yani bu tür şeyler.
Zaten,
hareketler.
Zaten şey var. Görüntüyü izleyen varsa Şimanski İkadi'ye şişe geldikten sonra o bir hareket oluyor. Ondan sonra hemen Tolga Ciğerci'ye dönüyor zaten kamera. Tolga Ciğerci'yi gösteriyor. Orada hemen zaten belli bir noktada kesiliyor görüntü.
Maçtan en az 3 saat önce sistem aktif olurmuş. Yeni yayın aracındaki tüm görüntüler VAR sistemine maçtan 3 saat önce aktarılmaya başlanıyormuş. Yani neyse oymuş. VAR'da neyse oymuş abi. Yani onun için ve VAR sistemi kayıt alabiliyormuş. Yani yayıncı kuruluşta ne varsa VAR'da varmış zaten. Onlar biraz millete tedavi ediyorlar yani açıklamalarla.
Yani ekrana gelmeyen görüntüler de var.
Hepsinde var.
Var.
Tüm görüntüler aslında yayıncı.
TFF'de var ya, yayıncı kuruluşu almasına gerek yok.
Türkiye yani. Futbol Federasyonu'ndan zaten o yüzden istemiş. 56 ile 58. dakikadaki görüntüler Ankara Gücü Kulübü. Görüntüleri istiyor. Zaten dakikalar belli.
Zaten VAR'da varmış. O TFF'nin yayıncı kuruluşu istiyoruz demesi biraz şey.
Ama bunu söylüyorum. Yayıncı kuruluştan isteyemiyor. İşte kulüp gidip yayıncı kuruluştan bu görüntüyü ver diyemiyormuş. Kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracak. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu disiplin soruşturması açsa yayıncı kuruluştan o görüntüyü isteyecek.
Tabii ben de diyorum ki abi TFF'ye başvuruyor ya.
Evet.
TFF'de var zaten. TFF'ye verebilir. Yani yayıncı kuruluşun kapısını çalmasına gerek yok.
Tabii.
Hemen orada süspansı hemen yayıncı kuruluşu koyuyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Zaten Türkiye Futbol Federasyonu yine tartışmaların odağında.
Bu arada 19.05'te mi?
Evet, 19 Mayıs'a ertelediler maçı. Süper Kupa Galatasaray derbisini.
Vay arası. Ne diyorsun?
Tarih olarak.
Evet, evet. 19 Mayıs.
12 Mayıs'ta 19 Mayıs. Evet, 19.05'te. Galatasaray için anlamlı bir tarih tabii.
Tabii tabii. Şey de var tabii.
Yine kupayı kaldırabilir.
Yani peki rastlantı mı sence?
Valla ne diyeyim? Federasyonun da artık yaptığı hiçbir şey.
Ne diyorsun?
Ne diyeyim yani?
İnadına mı yapıyorlar acaba?
Olabilir. Ne bileyim yani. O da
çünkü
şöyle.
Beşiktaş'a mesela inadına Ahmet Tuşevi'yle inatlaşmıştı hatırlıyorsan.
Yok ya, burada inat yoktur abi. Şimdi Süper Kupa finalinde girdi araya.
Ama ne diyeyim abi, şimdi kurul toplanıyor mesela. Ya 19 Mayıs 19.05 kimsenin aklına gelmiyor.
20'sinde yapsalardı keşke. Yani Galatasaray tabii ki bundan hoşnut olmuştur ama yani Fenerbahçe'yi rahatsız eden bir tarih tabii. Şimdi bir de Galatasaray şampiyon olursa 19.05 olur.
Ama şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe de şampiyon olursa Galatasaray'ın
tabii.
Daha, o da ayrı bir anlam taşıyacak.
Aynen. Yani bakalım.
Evet.
Bir de şey var ya, Türk Kurtuluş Savaşı'nın da başlangıcı olarak da ilerliyor. Evet. 19 Mayıs o yüzden de anlamlı bir tarih.
Tabii.
Yani Fenerbahçe açısından da orada eğer bir şampiyonluğa ulaşırsa çok anlamlı bir tarihte şampiyonluğa ulaşmış olacak Fenerbahçe.
Kim kazanırsa kendi penceresinden anlam kazanacak bir tarih aslında. Yani
Fenerbahçe Kasımpaşa.
Bence kazanır Fenerbahçe.
Rahat karşılaşma. Ben bugün gazeteye verdim haberi. Şimdi Kasımpaşa'nın orta sahasına bakıyorsunuz. Gökhan Gül. Aytaç Kara ligde bu sezon en fazla top kazanan oyuncuları. Hatta Gökhan Gül ilk listenin ilk sırasında. Aytaç Kara da ilk 5 içerisinde. Haris Hayrunovic de ligde bu sezon rakip ceza sahasında en fazla top kazanan oyuncu. Yani aslında orta sahanın üçlüsü Aytaç, Gökhan Göl ve Hayri Donavi çok önemli. Yani orta sahada çok. Bir de Aytaç Karay'ı biliyorsun şu anda ligin orta saha oyuncular arasında en fazla gol atan oyuncusu. O Hayri Donavi de en fazla asist veren oyuncu. 13 asisti var. Orta saha aslında kilit bölge.
Yani şu anda ligin en doğru oynayan, yararlı olan orta sahası Kasımpaşa orta sahası mı?
Şu anda gözüken o.
İnanılmaz bir istatistik.
Ve şöyle söyleyeyim, bu istatistiğe baktığınız zaman bence kilit bölge orta saha olacak Fenerbahçe açısından bu maçı kazanma adına.
Fred var mı?
Ha?
Fred var mı?
Fred yok. Fred oynamayacak. Fred'le ilgili bilgiyi de vereyim. Fred'le aslında iyileşme o yırtık neredeyse tamamen iyileştiğini söyleyebiliriz. Şu anda takımın antrenmanı ilk bölümde takımla birlikte çalışıyor. Ama %100 şöyle söyleyeyim. %100 iyileşmeden sahaya sürülmesi planlanmıyor. Çünkü olası bir sakatlık durumunda yani nüksetmesi durumunda bu sefer sezonu kapatma ihtimali söz konusu olacak ki orada Fenerbahçe riske girmek istemiyor ve
hedef
Hatayspor maçında.
Hatayspor yani kaç hafta sonra?
Bir hafta sonra işte. Şimdi kupa maçında oynamaz. Ankaragücü maçında riske etmezler. Kasımpaşa maçında riske etmezler. Ama Hatayspor maçında oynayabilecek düzeye gelir. Ama aslında teknik heyetin planı Trabzonspor maçıyla başlayan o süreçte. Çünkü ondan sonra gerçekten zorlu bir periyoda giriyor Fenerbahçe. Orada Fred'i tam kapasite sahaya sürmek. Kasımpaşa maçı için de yani orta sahanın Fenerbahçe mücadeleci ve bir orta saha olması lazım ki şimdi baktığım az önce saydığım isimler gerçekten ligde hem presle top kapan oyuncular ve Kasımpaşa da iyi futbol oynuyor. Şu anda da ilk 4 içerisinde mi? İlk 4 veya 5 içerisinde.
Son 4 hafta 3 evet. Galibiyet 1 beraberlik ama ya Fenerbahçe açısından Kasımpaşa'ya puan kaybının bir açıklaması olamaz. Ya
olamaz zaten bu süreçten sonra Fenerbahçe'nin bu süreçten sonra puan kaybının olmaz. Hayır, açıklaması olamaz.
Ne kadar formda olursa olsun bakıyorsun abi tabloya. Kasımpaşa 39, lider Galatasaray 69 abi. 30 puan fark
ya
var.
Ya şöyle şimdi formda yani. ama şöyle şimdi yani orta sahada mücadeleci bir kilit yani o maçın kazanılması adına orta saha kilit bölge olacak. O yüzden de teknik heyetin oradan mücadeleci bir orta sahayla sahaya sürmesini bekliyorum ben teknik heyetin. Orada İsmail Yüksek yani Mert Hakan'ı Şimanski'nin yerine görürsek şaşırmam. Çünkü Rize maçında oyuna girdikten sonra oyunun gidişatını değiştiren bir isimdi. Şimanski de son haftalarda formsuz. Mert Hakan da
Şimanski yedek mi bırakabilir?
Bırakabilir yani o 10 numara pozisyonunda.
İşte bu arada bak, aşkın arıyor İrfan. Ali Koç canlı yayında açmıştı telefonu. Bak şu anda ısrarla arıyor. Yani anladın mı? Merak etmiş seni.
Kurunic İsmail Yüksek artı Kurunic İsmail Yüksek onun önünde de 10 numarada.
Ben Kurunic'i çok beğenmedim.
Kurunic yani şimdi o da yeni geldi takıma. Onu söylemek lazım. Biraz daha adaptasyon süreci geçiriyor. İlerleyen süreçte ilerleyen maçlarda iyi olacaktır ama tabii beklentiler çok fazla. Herkes onu Fred'le kıyaslıyor. Birbirinden çok farklı oyuncular, çok farklı özellikli oyuncular. Kurunic takım oyuncusu. Takımda hani o görev verildiğin, o kendisine bir görev verir orta sahada. O görevi yapmaya çalışan bir isim. Ama
son maçlarda verilen görevi de çok
yapamayın. Rize maçında, Rize maçı olsun, daha önceki maçlarda olsun biraz da vasat bir performans ortaya koydu. Tabii Rize maçında mesela oyunu değiştiren, şimdi İsmail Kartal burada değişiklikler odan ile eleştirmiştik zamanında ama İsmail Kartal da Rize maçında oyunu değiştiren hamleleri yapan isimdi.
Ben İsmail Kartal'ı değişikliklerden ötürü tebrik ediyorum. Çıkardığı evet. 11'den dolayı da eleştiriyorum ama abi.
Şöyle eleştirmem ben. Niye eleştirmem? İsmail Kartal normal bir futbol sahasında normal bir 90 dakika oynanacağını düşünerek bence bütün hafta çalıştığı 11'i sahaya sürdü. Ama Rize'deki şartların futbol oynamaya müsait olmayan çamur dövüşüne daha yatkın bir saha zemini olduğunu görünce fizik gücü daha yüksek oyuncuları aldı. Doğruyu da yaptı. Maçı ama, da kazandırdı.
Evet orada mesela Serdar Dursun tercihi bazıları tarafından
özellikle ama tabii,
eskiden
insanlar galiba ya Ersun Hoca söyledi. Batu Şah'ı niye almıyor dedi mesela. Hayır, yani, ama çok doğru tercih.
Şöyle söyleyeyim
fizik
yani
gücü yüksek adam abi o zeminde.
Bence en doğru.
O çamurda.
En doğru tercihi yaptı ve zaten giren oyuncular İrfan Can Kahveci asist ve gol, Mert Hakan asist, Serdar Dursun da gol attı. Yani baktığınız zaman doğru tercihler yaptığını söyleyebiliriz. Ama Fenerbahçe'nin Rize maçındaki ilk yarısıyla yani ilk yarı ile ikinci arasında siyahla beyaz arasında kadar fark var. Rize ilk yarıda oyunu tamamen domine eden taraftı ve oyun üstünü tamamen Rize'deydi. Zaten teknik heyet soyunma odasına girdiği zaman İsmail Kartal şu sözü söylüyor futbolculara. Rize mi şampiyonluğu oynuyor, biz mi şampiyonluğu oynuyoruz beyler diyor. Ve bizim oyun anlayışımız, yani topla pas oyununa yatkın olmayan bir saha var, uzun topla oynamak zorundayız diyor. Daha sonra Mert Hakan ve Ceko yine takım arkadaşlarına kendimize gelmeliyiz. Yani ilk yarıda çok kötü bir futbol ortaya koyuyoruz. Bu bize yakışmıyor. Herkes daha fazla mücadele etmek zorunda kalacak ifadesini kullanıyor. Hatta İsmail Yüksek'in de maçtan sonra soyunma odasının maçtan sonra havalimanında bir açıklaması var. Mert Hakan'la böyle konuşurken video çekmişler. Orada da Mert Hakan İsmail Yüksek'i övüyor. Gerçekten 3 kişilik oynadı. Hatta ben oyuna girerken orta sahayı ben tutacağım, sen ileriye git dedi bana diyor. Ve gerçekten de bunu yaptı İrfan'ın. Şu 3 kişilik orta saha deniyor. Ve İrfan aslında İsmail Yüksek'in de o rahatlamayı görebiliyorsunuz. Şunu söylüyor, çok rahatladım diyor maçtan sonra konuşurken. Ama diyor şuna emindim diyor. Yani hiçbir zaman puan kaybedeceğimizi düşünmüyordum. Mutlaka kazanacağımı emindim ama diyor çok rahatladım. Yani kazandığımız için çok rahatladım İrfan'ın. Yani o stresin, biraz gerginliğin galibiyetle beraber azaldığını da görmüş olduk.
Abi, Rize kalecisinin ikinci yarı performansı da kötüydü yalnız.
Abi şöyle söyleyeyim, çok kötü bir saha vardı. Şimdi bazıları şimdi hemen kaleciye işte yediği ikinci golden dolayı hemen altyapıdan yetiştiriyor ama yani bir kaleci mesela Ceko'nun pozisyonunu kurtarmazdı. Öyle bir şey düşünüyor. Ceko'nun
performansı kötüydü.
Performans anlamında
ama
kötüydü.
Ama bir önceki hafta yine Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen
Ertuğrul
harikalar yaşattı. Ha, Kadıköy'de küfür yedi ayrı ama çocuk
formasının
hakkını
şöyle söyleyeyim,
sonuna kadar verdi yani.
Taraftar bazı mesela ben ondan sonra da birçok taraftar da Ertuğrul'u destekledi yani sosyal medyada. Yani şimdi Ertuğrul çok önemli bir kaleci. Yıllardır Fenerbahçe'de 3. kaleci olarak görev yaptı.
Evet.
Hatta bir ara Fenerbahçe onu tekrar kadroya dahil etmek istedi ama o zaman yüksek bir bonservis bedeli istemişlerdi ve transferi gerçekleşmemişti yedek kaleci olarak. Ertuğrul o anlamda iyi bir kaleci ve bence doğru olanı yaptı. İyi bir performans ortaya koydu ve kendi takımı sonuçta Alanyaspor'un da puan kaybetse belki hani puan çünkü ateş attı, düşünsene İstanbul Spor haricinde diğer tüm takımların düşme sıkıntısı var. Ya Rize bile, Çaykur Rizespor bile, Adana Demirspor bile. Yani puan iki hafta üst üste
Demirspor çok kötü.
İki hafta üst üste puan kaybetse, yani iki hafta üst üste yenilse bir anda kendini ateş hattının içerisinde bulma ihtimali söz konusu. O yüzden tüm takımlar için aslında bundan sonraki süreçte oynanacak maçlar, özellikle az sıradaki oynanacak takımlar oynayacak maçlar çok zor geçeceğini düşünüyorum ben.
Serdar Dursun riski şöyle risk aldı hoca. Büyük risk aldı. Tuttu. Tebrik etmek lazım. Ama her şey skor abi. Gol atması herkes burada hepimiz eleştirdik abi.
Niye Batshuayi?
Tabii yani. Niye Batshuayi var? Hatta şunu diyecektik. Kardeşim bu adamı sen beğenmedin, gönderdin. Bu adam Karagümrük'te bile o ilk 11'i oynayamıyordu. Orada bile bu adamı oynatmıyorlardı. Adamı Alman ataydı. Aldın bir de oynatıyorsun diye eleştirecektik. Herkes eleştirecekti. Orada risk aldı, tuttu. Çok da önemli bir gol attı Serdar Dursun. Ve Serdar için çok önemli bir gün abi. Eşinin gol sevincini çektiğini gördünüz mü sosyal medyada? Böyle çığlıklar atıyor. Ya düşünsene, Karagümrük'e gidiyorsun. Orada da oynatılmıyorsun. Geliyorsun Fenerbahçe'de inanılmaz önemli bir gol atıyorsun. Kurtarıcı oluyorsun. Çok değerli.
Serdar işte. Serdar Karagümrük'te oynarken de Fenerbahçe stada gelip Fenerbahçe maçlarını izleyen bir oyuncu. Yani o kadar da yani Fenerbahçe'yi sahiplenmiş bir isim. İsmail Kartal'la zaten iyi bir sezon geçirmişti. En iyi dönemini İsmail Kartal'la geçirmişti. Şimdi İsmail Hoca da zaten onu tanıdığı için ve yedek kalmayı da sorun etmeyeceği için kadroya dahil edildi. Aslında belki mesela Alanyaspor maçında hiç kadroda değildi. Mesela Alanyaspor maçında kadroda olsa ben son 10 dakika bile atabilirdim. Orada yine çünkü doldur boşalta dönmüştü. İşte orada doldur boşalta o bölgeyi karıştırabilecek bir isimdi. Serdar Dursun da aslında Rize maçında kendisine verilen görevi layıkıyla yerine getirdiğini söyleyebilirim.
Şimdi bu sezon lig 20 takımlı.
Evet.
Fakat bu sezon hatırlatalım 4 takım
düşecek.
Küme düşecek. Alt ligi. TFF 1.
Pendik 26 puanda.
Şimdi 17. sıradaki yani düşme hattının en üstündeki kulüp Gaziantep Futbol Kulübü puanı 28.
Düşme hattındaki
8. Sivas Spor'un puanı 34 abi. Sadece 6 puanlık bir fark var.
Evet evet.
Yani burada İstanbul Spor dışında kısaca hemen hemen
Abi 11 takım
küme düşme hattı.
Hala ateş attığında evet. Bence.
Ya bir iki maç kaybeden kendini direkt son 4 takımın içerisine sokabilir İstanbulspor haricinde. Tabii, ama İstanbulspor da Osman Hoca'yı tebrik
çok iyi
etmek
mücadele
lazım.
Ediyorlar.
Osman Hoca'yı tebrik etmek lazım. Yani Osman Hoca geldikten sonra her ne kadar bazı maçlarda puan kaybettiler de çok bence iyi futbol oynuyorlar.
Antalya Spor maçında deplasmanda 2-0'dan geri geldi evet. Ya. 2-2 beraberlikle bitirdiler. Yani küme düşecek olsalar dahi çok iyi.
Şöyle söyleyeyim.
Bir mücadele örneği
iyi bir kulüp yönetimi
ortaya
var.
Koyuyorlar.
İyi kesin. Bir kulüp yönetimi var. Borcu olmayan bir kulüp. Ve haddini bilerek de transferler yapıyorlar. Biliyorsunuz Süper Lig'e çıktıkları zaman oyuncuların birçoğunu değiştirmedi. Aynı oyuncularla yoluna.
Çok yaşa.
Evet. Aynı oyuncularla yoluna devam ettiler. Bak İstanbulspor gibi kulüpler küme düşse dahi gelecek sezon tekrar yani bir üst lige kendini çok rahat atabilir. Çünkü bakıyorsunuz son maçta 17-18 yaşındaki oyuncuları oynattı. 2 tane oyuncu oyuna dahil oldu. Doğru. Yani dolayısıyla yani bu tip kulüpler mesela bazı kulüpler oluyor Süper Lig'e çıkıyor. 11-12 tane futbolcusunu değiştiriyor, transfer yapıyor. Sonra alt lige düştüğü zaman borç içerisinde oluyor. Ondan sonra paraşüt hiç, gibi aşağı kadar.
İstanbulspor omurgaya 3 tane 4 tane doğru tabii. Takviye yapsaydı düşmezdi. Son Antalya Spor maçını izledim. Antalya Spor'u resmen sağdan sildiler ya. Bir yarım saatlik bir oyun var.
Dinamik takım.
Acayip
genç takım.
Ya Antalya Spor'a top göstermeler bir yarım saat.
Bir de bu takımdan biliyorsun Etemi'yle şeyi gitti. İki tane önemli oyuncusunu Endao. Ama iyi bonservis bedeli de gönderdiler. İyi bir gelir de elde ettiler sonuçta.
Peki hafta içinde sosyal medyada çok tartışılan bir konu vardı. Şimdi aklıma geldi. Gençler derken Emirhan Delibaş. Yani Tinder kullandığı için mi kovuldu gerçekten Beşiktaş'ta?
Evet. Yani dediklerine göre güya ilk vukuatı değil de ama oyuncu tarafından söylenen bizi Samet Aybaba İskenderun Spor'a göndermeye çalıştı. Biz gitmedik, kabul etmedik, ayrılmak istemedik. İlk hatamızda da böyle bir bahane buldular dediler. Ben şöyle söyleyeyim.
Babası da açıklama yaptı. Hatta sert bir açıklama.
Evet. Oldu. Şimdi o tür sitelerde olması doğru değil ama Semih Kılıçsoy olsaydı kovabilir miydin?
Aynen öyle.
Abubakar olsaydı kovabilir miydin?
Ya da olmadığını nereden biliyorsun?
Yani kovabilir miydin? Çocuk bunlar genç. Aynen, hata yapıyorlar. Ben hatırlıyorum abi Serdar Özkanlar, İbrahim Kaşlar döneminde şeyde yani şeye gitmişlerdi. Yani gençlerde hata yapıyorlardı. Ya, onlar da kumarhanelere falan gidiyorlardı. O dönem Serdar Adalı, Cengiz Zülfikaroğlu onları oralardan aldılar. Sonra hatalarından ders alıp gitmediler abi bir daha. Ya bunlar genç. Bunları nereye sürüklersen oraya giderler. Bu çocuklar hata yapıyor, hata yaparlar. Yapmalılar da zaten. Sen çocuğu kulağını çekersin. Dersin kardeşim bunu yapma, etme. Bir daha görmeyeyim dersin. Yapmaz abi, ne alaka yani. Ben de çok saçma buldum abi.
Evet gönderilmesi bence saçmaydı. Dediğin gibi yani uyarılabilirdi oyuncu.
Çok enteresan.
Semih olsa dediğin gibi gönderebilecek
miydi? Gönderemeyecektin abi. Ya bu arada zaten bunu kimse fark etmemiştir belki. Kulübe bunu göndermişlerdir. Belki kendileri servis yaptırmış olabilir bunu. Yani evet. Çocuğu göndermek için yol yapmış olabilirler. Önden bir servis edeyim medyaya sonra peki çocuğun ilişkini keseyim diye.
Yetenekli mi çocuk?
Ben hiç izlemedim abi. Hiç izlemedim ama iyi oyuncu, potansiyelli bir oyuncu olsaydı yapamazlar. Ya da katkı vereceğini düşünüyor olsalardı böyle bir şey olmazdı. Ya Semih olsaydı yapmazlardı daha bunu söyleyeyim. Yani.
Tabii ki.
Demir Ege olsa oldu.
Yapmazlardı. Bu arada Demir Ege iyi futbolcu.
İyi olacak yani.
Demir Ege sürekli oynaması lazım. Bak bazı oyuncular fiziksel gelişimine 3 ayda yapar, 6 ayda yapar. Bazısı 2 senede, 3 senede yapar. Adriano ilk Inter'e geldiğinde 4-5 sene kiralık gidiyor. Bir geliyor 4-5 senenin sonunda inanılmaz bir futbolcu oluyor. Uzun boyluyor Demir Ege.
Tabii.
Şimdi ben de 16'lı yaşlarda hatırlıyorum kendimi. Top oynardım. Sonra 18'de Lig Show TV'ye işe girdim. Şanslar bana Zargana derdi abi. O kadar uzun inceydim yani. Sonradan kalıplaştım. Demir Ege de öyle. 2-3 sene sonra tam gelişimini tamamlayacak. Çünkü boyu çok uzun çocuğun. 1.92 boyu var.
Mesela Fenerbahçe'de de mesela Emir Ortakay var. 18 yaş, 17 yaşında geldi. Yani 2 senedir 1. Lig'de oynuyor. Geçen sene Göztepe'de sürekli oynadı. Bu sene Kocaeli Spor'da oynuyor. Ve gelecek sezonda büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda yer alma ihtimali yüksek.
Almasa
dahi Avrupa'dan bile şu anda takip eden kulüpler var.
Olsun abi. Emin Bayram işte Galatasaray evet. Altyapısından çıkan Westerlo kulübü. Hala orada mı?
Hasan orada. Hasan Çetinkaya orada. Bir de Hani başkan gibi yani, başkan vekili gibi bir pozisyonda yani, idari menajer değil. Onlar da, onlar da tebrik etmek lazım. Yani
tabii.
Şu düşük bir bütçeyle önemli bir iş başarıyorlar. Biliyorsun onlar altyapıdan ikincilikten onların üst lige çıktılar. Yani üst ikincilikteki takımlar da böyle Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin pilot takımlarıyla mücadeleydi. Böyle çıktılar Westerlo.
Yani Premier Lig'den 7,5 milyon euro teklif almış ya Emin Bayram. Yani çok büyük bir olay bu. Ya bu tip oyuncuların, genç oyuncuların İnşallah sayısı da kalitesi de artar. Altyapı gelişimi adına çok ama çok değerli bence.
Artık genç oyuncular da çok genç yaşta Avrupa'ya gitmeye başladılar. Yani önceden belki gitmiyorlardı ama şu anda da Avrupa'ya gidip Avrupa'da örnek teşkil ediyor birçok oyuncu.
Tabii. Biraz da sanki erken gidiyorlar ama. Eskiden geç giderlerdi, şimdi erken gidiyorlar.
Evet, şimdi erken gidiyorlar biraz.
Yani biraz aslında oynayıp burada kendilerini kanıtlayıp böyle oyuncu olup oyun zekalarını geliştirip ondan sonra daha donanımlı ve hazır gitmeleri
lazım. Mesela Arda mesela gitti. Arda fiziksel anlamda inanılmaz gelişmiştir Real Madrid'de. Yani o oynamaya başlıyor, yavaş yavaş 9-10 dakika almaya başladı. İlerleyen süreçte oynarsa da
bence Arda ekstra abi. Şimdi Barcelona ile Real Madrid birbirine girdi. Orada hayır diyemezsin Real Madrid'e.
Tabii canım.
Ya Arda'nın olayı başka abi. Şimdi ben o
Barcelona kulübü
Emirhanlardan
kaldı. Real Madrid aldı.
Deco'yu gönderdiler buraya.
Mesela Beşiktaş'ta
Deco görüşmek için geldi. Düşün yani, senin ayağına geliyor görüşmek için ya. Yani.
Tabii.
Yani o öyle bir şey. Şimdi Real Madrid bile kendisi buraya geldi. Adam Real Madrid başkanıyla görüştü. Ancelotti telefonla görüşüyor. Düşünsene ya. Nasıl hayır diyebilirsin?
Harbi çok büyük bir olay ya.
İşte oynasa daha fazla
süre alsa daha iyi. Oynar daha ya. Daha 18-19 yaşında çocuk
tabii
ya.
Çocuğu işte son 5 dakikalar değil de son 20 dakikalar 25 dakikada oynasalar mesela gitti penaltı yaptırdı. Aldı girdi yani iş yapıyor abi. Oynadığı zaman yine katkı veriyor ama çok az süre alıyor. Biraz daha uzun süre alırsa daha iyi olur. Çünkü şeyde düşünüyorum ben şimdi Avrupa Şampiyonası'nı düşünüyorum ya.
Tabii.
Biraz süre alırsa şampiyonaya gider. Orada katkı da verir ama hazır olmazsa çok oynatılmaz şampiyonada.
Doğru. Doğru.
Evet.
Bu hafta Beşiktaş kimle oynuyor? Hemen soralım.
Galatasaray'dan devam edelim istiyorsan sonra Beşiktaş'a geçelim.
Tamamdır. Galatasaray bu hafta içeride oynayacak Antalyaspor. Sergen Yalçın'ın takımıyla. Onlar da yanlış bilmiyorsam son 4 hafta 3 beraberlik bir mağlubiyet. 4 haftadır kazanamıyor Antalyaspor.
2-0'dan göründüdür.
2-0'dan İstanbulspor karşısında 2-2'ye geldi skor. 90+6'da penaltı kararı verildi. VAR'dan incelendi, yine verildi. Ve Sergen Hoca'nın da Antalyaspor'un da kulüp olarak çok büyük bir tepkisi oldu aslında hakem kararlarına saha içinde.
Penaltı bence penaltıydı ama kullanılan taç rakipten çıkmıştı aslında, İstanbul oradan çıkmıştı. Orada Sergen Yalçın, hatta hakeme, dördüncü hakeme çok büyük itiraz olmuştu. Daha topu kullanırken itiraz olmuştu ama orada tabii biraz Antalya Sporlu oyuncular hazırlıksız yakalandı. Tacı hızlı kullandı İstanbul Spor ve bence orada Veysel'in yaptığı hareket de penaltıydı zaten. Evet.
Ya şimdi taçı yanlış görebilirsin, yanlış görebilirsin de. Şimdi ben maçı izledim abi. Hatta babamla beraber izledim.
Ben 2-0'da kapattım açık söyleyeyim.
Son yarım saat
5 olur diye kapattım.
Son yarım saat İstanbulspor maçı domine etti.
Evet evet.
Top vermedi. Yani Antalyaspor'un ayağına top değmedi yani. Maç Antalyaspor'un ceza sahasında ve rakip yarı alanında oynandı. Yani Antalyaspor biraz top yapsa, pas yapsa, rakip alana gitse tamam anlarım da yani Antalyaspor şu top mop oynamadı. O maçın hakkı oydu ve hatta İstanbulspor bile kazanabilirdi yani. Bir 10 dakika daha olsaydı İstanbulspor kazanırdı maçı zaten.
Kazanırdı, o moralle beraber kazanabilirdi. Hatta İstanbulspor golü atan çocuğu şimdi hatırlayamadım ama golü atan çocuk da bir tane çok net bir gol kaçırdı.
O çocuk iyi futbolcu. Evet,
çok iyi futbolcu. Ve ama söyleyeyim çok net de bir gol kaçırdı yani, o atamadı.
Hemen bakalım.
İlk golü atan.
Evet evet.
İyi futbolcu.
Hemen bakalım, hemen söyleyelim.
Net bir golü de kaçırdı.
Emrehan Gedikli.
Evet. İyi futbolcu o çocuk ve ilerleyen süreçte hakikaten büyük katkılar verecektir bence. Antalyaspor oyunun son bölümlerinde oyuna tutunamıyor genel anlamda. Galatasaray maçında ben çok rakip olabileceklerini, maça ortak olabileceklerini, Galatasaray'ı zorlayabileceklerini düşünmüyorum ama Galatasaray Sparta Prag maçı da bu maç için bir belirleyici olur.
Etkili hücum hattı var ama. Yani çünkü, çok etkili hücum hattı var. Ama Sergen Yalçın da mesela açık bir futbol oynatıyor. Hani rakip kim olursa olsun. Yani oyunu çirkinleştirmiyor. O anlamda da bence iyi bir mücadele olur.
Ya açık oynayan takımlar Galatasaray'a karşı yani keyifli 90 dakikalar ortaya çıkıyor. Mesela İstanbulspor açık oynuyor.
Ama Galatasaray kazanıyor.
Zorlandı. Ama zorlandı Galatasaray. Bence kapalı oynayan takımları daha rahat Galatasaray yeniyor. Şu açık oynadığın zaman zaman
Trabzon açık oynadı 5'lik oldu abi.
Zorlanıyor. Ya tabii ki ama İstanbulspor maçında da zorlandı ama İstanbulspor maçında. Ama tabii o gün biraz mesela içeridekilerle konuşmuştum. Oyuncular da maç seçti dediler mesela.
Rahat kazanırız havası.
O an fikstür çok sıkışıktı.
Ama şimdi 12 maç kaldı. İşte rahat tabii, kazanırız. Tabii. Ben maç seçiyorum falan dedim de bir tane kaybettim. Hayır, geçmiş olsun.
Artık söyleyeyim. Olmaz öyle bir şey zaten. Okan Hoca'nın ve Galatasaray'ın hedefi de özellikle Fenerbahçe Alanya'ya takılınca hani o kredi hakkını kullanacaksan Beşiktaş derbisinde kullanmak. Yani derbiye kadar puan kayıpsız gitmek istiyordu. Ve şimdi bir önünde Antalya maçı kaldı. Ben bu maçta sorun yaşayacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın senin gibi.
Peki bir şey soracağım. İleride'deki maçta ne olur? Beşiktaş Galatasaray maçı.
Beşiktaş yener.
Çok iyi ya. Çok iyi maç olur. Tabii. Çok iyi maç olur. Geleceğim maça.
Tabii ben Beşiktaş maçına geleceğim.
Vallahi benim ne yazık ki, gerçi ne yazık ki demeyeyim, İnşallah de her zaman olsun. Maç günleri yayınım var abi.
Ha, maç günü yayınım
var. Yani Süper Lig maçlarından önce ben yayında olduğum için stüdyoda izliyorum.
Ha, okey.
O yüzden gelemeyeceğim. Ama güzel bir ortamda keyifle izleyeceğimi düşünüyorum.
İstanbulspor Beşiktaş.
İstanbulspor Beşiktaş. Yani
şöyle söyleyeyim, Beşiktaş
iyi maç, o da maç iyi maç.
Güzel ama maç olacak. Yener. Ama şöyle söyleyeyim, derbi öncesi Beşiktaş'ta 8 tane sarı kartlı oyuncu varmış.
Hadi be.
Tabii yani o yüzden
8 tane sarı kart sınırında olan.
Ama şöyle söyleyeyim, sarı kart sınırında olan Semih de sarı kart sınırında. Gerson var mı aralarında? Var herhalde.
Bakalım şimdi yani, bayağı var.
8 tane var. O yüzden dikkat etmesi lazım. Bir anda 11 çıkarabilecek oyuncu
kalabilir. Zaten şey gördüm.
espri yapıyorum. Yanlış anlamayın. Bence Santos'un ideal 11'iyle çıkması lazım. İstanbul Spor maçı önemli bir maç.
Hakem var ya, bak ben sana diyorum, o oyunculara uyarması lazım. Direkt onlar zaten kart görme ihtimali potansiyeli yüksek. Gösterebilir hakemler yani.
Evet, sayıyorum. Hazır mısınız?
Hadi
bakalım. Necip, Amartey.
Geç.
Svensson, Necip geçti.
Necip nasıl geç diyorsun ya? Necip her yerde oynuyor.
Abi çok hayati bir durum değil.
Necip
yani,
büyük maçlarda iyi oynuyor.
Abi derbinin kaderini değiştirecek adamlara tamam bakalım.
Necip büyük maçlarda iyi oynuyor ve son maçın en iyisiydi Necip.
Abi Necip olmazsa olmaz. Bak biliyorsun.
Bak Necip, Amartey, Svensson, Masuaku çok önemli.
Evet.
Bahtiyar, Demir Ege, Gerson Fernandes.
Gerson.
Yani Gerson, Necip, Masuaku.
Tamam, üç çok önemli şey.
Üç tane.
Necip'i de sizin hatırınıza. Gerson'a burada tek önemli olan.
Yani bak,
tek önemli Gerson'sa Gerson sarı kart görür, ben o başta söyleyeyim.
Abi ya, hani derbinin kaderine etki edecek bir eksiklik yok burada. Yok yani. Semih de yokmuş ha.
Semih var mıydı?
Dur. Semih de var galiba.
Semih de vardı diye biliyorum.
Ona da bakıyorum bir saniye.
Aa, Semih varsa.
Semih sarı kart sınırında diye biliyorum ama yanlış da olabilir.
Ama Semih de var.
Semih evet. De var. Bakıyorum.
Semih. 8 Necip, Masuaku.
Doğru hatırlamışım.
Evet, Necip, Masuaku, Svensson, Amartey, Gerson Fernandes, Bahtiyar Zaynittinov, Ege Tıknaz, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy. Yani burada Semih, Gerson, Masuaku, Necip dördü önemli. Masuaku da önemli. Ne biliyor musun? Masuaku bir girdi takıma. Beşiktaş geriden top çıkarmaya başladı abi.
Teknik yerde uyarsın o futbolcular da. Kesin de hakeme falan itiraz edemez.
Hatta dün sosyal medyada denk geldim. Millet şey yazıyor. Oynatmasın falan yazıyorlar.
Yani. Abi hedef, yani şimdi hedef maçın çok açık.
İstanbul Spor maçı mı hedef maçı?
Hayır, Galatasaray
maçı. Biraz önce espriydi ya.
Oynatmasın.
Hayır, hedef maçı. Bu da derbi, İstanbul derbisi. Oynatmasa da olur aslında.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, Radyo Gol'e ve ortak yayın YouTube'da Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la birlikte 2 saat boyunca yayınlarımızı her perşembe saat 12 ile 14 arası devam ettiriyoruz ve yaklaşık 30 dakika daha var yayınımızda. Yine burada gündeme yorumları sizlere aktarıyoruz, paylaşıyoruz. Sorularınız var. Şimdi sorulara bakıyorum. Onlara da sizlerle beraber değerlendirelim. Sorularınızı okuyalım. Konya Spor karşısındaki Beşiktaş derbide 6 tane gol yer Galatasaray'dan demiş bir tane dinleyicimiz. Derbiler farklı oluyor kardeşim. Öyle olmuyor. Abubakar İstanbul trafiği gibi olunca söversin, olmayınca psikolojik olarak özlersin. Doğru. Al Hilal Fred için 40 milyon euroluk teklif vermiş. Abi nedir bu haber? Aslı var mı demiş.
Ya, yabancı basında çıkan bir haber. Yani
ateş olmayan duman çıkmaz.
Yani Fred'i zaten Fenerbahçe önemli bir bonservis bedeliye satar ama Fenerbahçe'nin ben Fred'i bırakacağını düşünmüyorum açık söyleyeyim. Fred Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyer.
Abi bu sene şampiyon olursa Fenerbahçe Fred'e 40 milyon euroya Ali Koç şeyle omuzuyla falan götürür abi.
Ya, o zaman 40 milyon
euroya. Sen ediyorsun abi. Sen kaça aldınız Fred'e?
Ya, rakamı tam hatırlamıyorum.
Bir Google'a baksana. Yani orada 40 milyon euro ne demek abi? Kim ayırdı?
Şöyle söyleyeyim. Zaten Fenerbahçe'nin birçok oyuncusuna devre arasında önemli transfer teklifleri geldi. Şimdi bir Osterwolde'ye transfer teklifi geldi. Ferdi'ye geldi. İsmail'e geldi. Szymanski'ye geldi. Osayi'ye geldi. Ama Fenerbahçe bu oyunculara şampiyonluk mücadelesi verdiği için bırakmadı. Sezon sonunda büyük ihtimalle yine bu oyuncular için gelecek.
9 milyon 800 bin euroya gelmiş abi. Evet. Bir de 8 taksitle ödüyormuş bunu.
Evet, 8 taksit.
40 milyon euroya bak. Gülü oynaya götürür ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim abi. Yani ararsan, iyi scout'un varsa Fred gibi oyuncu da bulursun, dahisinde bulursun abi. Yeter ki doğru scout yani ekibin olsun. 40 milyon euroya hemen satılması lazım.
Net rakamı verirlerse, peşi verirlerse zaten direkt satarlar diye. Şimdi Fenerbahçe'de sezon sonunda da aslında birçok oyuncuya transfer teklifi gelecek. Mesela İsmail'e ciddi olarak transfer teklifi geldi. Hem Ferdi'ye de teklifler geldi ama Fenerbahçe bırakmadı. Szymański mesela şimdi İtalyan basında da çıktı ve İtalyan önüne gelen gazetelerinde Milan'da isteyen kulüpler arasına katıldı. Napoli istiyordu. Yine Real Sociedad isteyen kulüpler arasındaydı ama Napoli ve Milan'ın ciddi olarak ilgilendiğini biliyoruz Szymański ile. Dolayısıyla bu oyunculara sezon sonunda ciddi transfer teklifi, ciddi Fenerbahçe ciddi bonservis geliri elde etme ihtimali oldukça yüksek.
Ben olsam şimdiden mesela Ali Koç'un scout ekibine çağırıp hatta iyi takviyeler yapıp scout'a, kardeşim bu oyunculara teklifler var, bu oyuncuların yerlerine hemen bana gelecek sezon için doğru isimleri belirleyin. Bunları satacağız. Bunların dörtte bir parasını da bunları almalıyız demesi lazım. Burada, çünkü abi geçen UEFA'da açıklama yaptı. 10 kulübün 4'ü bizim ülkeden ya. Evet. Rezillik.
Tabii. Mesela Mario Branco bu konuda oldukça iyi. Yani bu transfer sürecinde oldukça iyi. Ama tabii onun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe'de tek dezavantaj aslında sezon sonunda, yani Haziran ayı gibi Fenerbahçe'de seçim olacak. Dolayısıyla Sayın Başkan Ali Koç'un bırakacağını ifade ettik. Göreve devam edip etmeyeceği belli değil. O yüzden sözleşme konuları konuşulmuyor Fenerbahçe'de. Sezon sonunda da sözleşmesi bitecek oyuncular var. İşte King'tir, Başşuay'ın opsiyonu kullanılıp kullanılmayacak mı? Artı yine Mert Hakan Yandaş gibi bazı oyuncularda sözleşmesi bitiyor. Bu oyunculara da bu oyuncular için de mesela kimisi Mario Branco'nun da, sportif direktör Mario Branco'nun da sözleşmesi bitiyor. Hatta bir gazetede ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı ama Kanal 11'e yaptığı açıklamada da bunun doğru olmadığını dile getirdi Mario Branco. O da bekliyor. Şimdi Fenerbahçe'deki gelişmelerin ne yöne evrileceğini bekliyor. Çünkü başkan devam ederse büyük ihtimalle Branco ile de devam edecektir diye düşünüyorum. Eğer Branco'nun aslında başkan değişse bile bence o yapının bozulmadan devam etmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.
İrfan Bey'e kalsa Fenerbahçe devresi toplamda 200 milyon euroluk teklif geldi Fenerbahçe'ye.
Yok ki o ama 200 milyon euro değil, şöyle söyleyeyim mesela.
Biz de yedik demiş.
İsmail'e
sallayanları da söylüyorum. Bana da sallıyor, onu da söyleyeyim.
Şöyle söyleyeyim. İsmail Yüksek'e bonuslarla beraber 14 milyon euroluk bir teklif geldi. Kabul edilmedi. Yine Osterwolde'ye yine 14-15 milyon euro bir teklif geldi. O da kabul edilme, geri çevrildi. Ama Ferdi'nin de ilgilenen kulüpler var. Ferdi'yi mesela Fenerbahçe 25 ile 30 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. Ama hani 200 milyon euro değil de şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bu 4 oyuncunun satışından en az bir 100 milyon euroluk bir gelir beklentisi mutlaka var.
100 milyon euro ne kadar borcu var Fenerbahçe'nin?
En son açıklanan rakam kaçtı? Yani bayağı yüksekti ya. 14 10 milyar TL miydi? O civarda bir rakam. Dur bakalım.
Euro olarak ne kadar mesela?
300 milyon euro.
Yani 100 milyon euro olsa
300 milyon euro olur.
100 milyon euro şeyden
300,
alsan
11
milyar TL 2023 Ağustos'ta şu anda 14
11.4 milyar TL.
11.4.
Evet.
100 milyon euro ne kadar ediyor?
300 milyon 400 milyon TL yok.
300 milyon
350 milyon euro
civarında borç. 350 milyon euro 354 milyon euro civarında borç
Fener. 100 milyon bayağı rahatlatır abi.
Tabii
sen
rahatlatır.
Zaten her sene 40-50 milyon kar yaparsan 5 sene 6 sene sonra zaten
kimden 100 milyon euro bonservis bedeli hedefi var dedin abi?
3-4 Ferdi daha bir geçebilir yani. Osayi, Samuel, Osterwolde, İsmail, Şimanski. Geçebilir mi yani?
Fred de var orada. Hatta daha fazla bile olabilir.
Daha fazla bile olabilir.
Olabilir.
Ha, ama
şey
burada
oldu,
mesela
geliyor galiba Zaniola geliyor. Patlamış Zaniola. Öyle yazıyordu geçen İngiliz basını.
Evet, mutsuz. Dönebilir.
Ne ama mutsuz oynatmıyorlar abi ne bunlar mutsuz ne demek ya?
Hayır dönebilir ama İtalya'dan istek talipleri var.
Abi tamam da patladı işte.
Yani İngiltere'den Türkiye yapmadan yani, İtalya'ya giderse de.
Bence Galatasaray daha mutsuz kral adam oynamadı yani.
Ya sen 22,5 sen artı 15 37,5 milyon euroluk bir anlaşmaydı o ama gitti.
Ya ben Ahmet Ercan'la da Pollanlı diyordum. Sen bildin. Heydi Pollanlı.
Abi ne dediğim yani ya. Mutlu mu diyeyim? Formayı alacak mı diyeyim? Mutsuz dedim adam. Abi, gelebilir mi gelebilir mutsuz. Ama. Hayır,
Galatasaray şuradan
buraya gelmeden diyorum. İtalya'ya gidebilir diyorum ben
tamam
sana.
Tamam da o paraları kazanacak diye Galatasaray kazanamıyor.
Tabii ki oradan Galatasaray mutsuz.
Tam onu söylemedim.
Zaten arı transfer döneminin son günlerinde Zaniolo orada forma alamayacağını görünce bir dönme pikesi gibi bir durum ortaya çıktı. 46
milyon euro muydu? Öyle diyorlar.
Galatasaray yani. El almaza yattı orada. Yani çağırmadı oyuncuyu. Hani yine ligin ikinci yarısında bir şansını denesin diye Galatasaray hani o kontrat belki gerçekleşir diye bekledi.
Zaniolo da yalnız şimdi bir sonraki takımda da bir şey yapamazsa kaybolur gider.
Galatasaray kaç yıllık sözleşme imzalamıştı?
Zaniolo ile mi?
4 mü?
Uzun süreli. 4 artı 1 olması lazım.
Ve iyi de yıllık ücret alıyor.
Evet.
Yani gideceği kulübün de üst düzey bir kulüp olması lazım ki o yıllık ücreti ödeyebilsin.
Çok astronomik rakam almıyordu diye hatırlıyorum.
Ama artık 5 milyon euro da astronomik rakam yani. Vurduğun zaman.
Hollanda'dan selamlar. Ben
2.75. 2 milyon 750 bin euro. Normal. Yani Türkiye şartlarında.
İmza parası?
Yok. 900 bin euro.
Açıklanan.
İlk sezon. İkinci yılında 2.750 15 milyon euro da zaten bonservis ödedi Galatasaray.
Of.
Daha ne olacak ya abi açıklanan diyorsun. 50 milyon euro mu verdi ya? Öyle bir diyorsunuz ki her şeyde bu kuşkuculuk.
Türkiye'deki bir takıma şu söylüyorum.
Gazeteci diyor değil mi?
Hayır ama bak 15 milyon euro vermiş zaten daha bunun ne olacak ya abi? Artısı. Hayır ne olacak? Hayır 15'in açıklanmayan kısmı ne olabilir abi?
Sen çok güler yüzü hoşgörülü tatlı bir adamdı ya. Sen niye böyle yükseliyorsun ya? Ben Türkiye'deki bütün kulüpler yapıyor bunları diyorum. Yani açıklanan da açıklanmayanlar var.
Ama 15 açıklamış abi daha ne açıklayacak?
Mecbur da açıklıyor bonservis verdiğin bonservis. Ödediğin yıllık ücret anlamında söylüyor.
Yok düşük açıklayan kulüpler de oluyor yani. Her kulüp bunu yapıyor. Ama 15'i temiz açıkladı Galatasaray yani.
Evet. Hollanda'dan selamlar. Ben Konyaspor taraftarı Hulusi. Emrah Gedikli Konyaspor oyuncusu Ömerovic forma vermedi. Kiralık İstanbulspor'a gönderildi. İstanbulspor'dan Endao ve Etemi'yi aldık. İkisi henüz gol asist yapamadı. Emrah ilk maçında golünü attı. Bu şekilde futbolumuz sürekli geri gidiyor demiş. Yanlış politika demiş. Merhaba üç güzel insan. Ben Almanya'dan Ali Atakan abi çok güldüm. Fenerbahçe'nin scout ekibim var demiş. Kahkahalar atmış. Yok mu scout ekibi?
Scout ekibi bir şey var. Ekip var. Hatta
ama ekip ki, olmazsa nasıl bu şeyleri alacak
Mario yani? Mario Branco ve onun yardımcısı aynı zamanda Okan Öztürk ve onlara bağlı olan kulüp çalışanlar var. Profesyoneller var yani scout ekibi var Fenerbahçe'nin.
Atakan Kurt'un bu alaycı tavrı hiç hoş değil. Bu kadar da Fener'i tutmasın. Kendi takımı da Fener kadar büyük. Ben
Fenerbahçe dedi oldu.
Enteresan. Geç açmış kardeşimiz yayını. Selam olsun.
Sallardan da açmamış.
100 milyon TL'dir o demiş. 100 milyon euro değildir yazmış. 100 milyon TL ne ki kardeşim ya? Şu anda var ya. Yani
2-3 3 milyon euro. Bundan daha az. Ha, 3 milyon euro. 96 evet. 99 milyon TL falan.
Formda bir Zaniolo 3 tane Zaha eder demiş.
Katılırım.
Doğru.
Vallahi ben benim oğlum da iyi bir Zaniolo hayranı bendim. Ben çok beğeniyordum Zaniolo'yu. Hele bu takımda bence çok daha fazla iş yapardı Zaniolo.
İyi yayınlar. Bu Fred Manchester'da kimse bilmiyordu da Fenerbahçe'ye gelince mi 40 milyon euro oldu? Fred sezonun yarısından fazla yoktu. Ufak atın demiş.
Şu adam Fenerbahçe'ye gelince sakatlandı. Öyle çok fazla sakatlık yaşamamıştı daha önce oynadığı takımlarda. Fenerbahçe'ye gelen futbolcularda öyle bir durum var.
Zaten 8-10 milyon euro Avrupa'da en fazla piyasası olur. Arabistan'da olur 40 milyon euro. Yani zaten 8 milyon euro gelmiş Manchester'dan Fener'e. Hayırlı yayınlar. Ben Emrah Sultan Gazen. İrfan abiye sormak istiyorum. İsmail Hoca King ve Zeiss gibi oyuncuları tercih etmiyor mu kadroda?
King sakat.
King kronik sakat. Bu artık apaçık ortada. Yönetim hiç müdahale etme gereği duymadı mı? 5 yaşındaki bir çocuğun bile gördü bu gerçeği. İsmail Hoca neden görmezlikten geliyor demiş.
King evet. King de bir kronik sakat olduğu, aslında transfer olduğu süreçte de bu tür sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Çünkü çok fazla kask ve adres sakatlığı yaşıyor. Geçen sezon yani yaklaşık 20 maçın üzerinde adale ve kask sakatlığı nedeniyle 20 maçın üzerinde kaçırmış. Bu sezon da birçok maçı yine kaçırdı ama bu kez adale ve kask sakatlığından değil, o maçta yapılan ayak bileğine Antep maçıydı. Antep maçında arkadan ayak bileğine yapılan müdahale sonrası ayak bileği burkuldu ve orada bağlarda bir sıkıntı yaşanmıştı. Gelecek hafta sahalara dönmesi bekleniyor. O da takımla birlikte gelecek hafta çalışmalar başlayacak ve sahalara dönecek. Onun haricinde tabii King'i neden tercih ediyor teknik direktör İsmail Kartal? King'in hem dribling özelliği olan hızlı bir oyuncu. Dolayısıyla Kent'ten daha fazla King'i tercih ediyor. Tercih etti daha doğrusu. Kent'i de şeye dahil etmedi. Lig kadrosuna dahil edilmedi. Lig listesine yazılmadı. Diğer soru neydi?
Bir de Fenerbahçe penaltı şokeri kullanma demiş.
Zeiss özelinde. Zeiss'ta da bir Zeiss beklenti.
Penaltı şokeri deyince aklına geldi sonra.
Zeiss'ta da mesela şimdi teknik yerde ona çok güveniyordu ama önce geçen sezondan kalan bir pubis sakatlığı vardı Zeiss'in. Dolayısıyla sezonu o şekilde başladı. Ağrıları da artınca da bir operasyon geçirdi. Ve son oynadığı maçta da beklentilerin altında bir performans ortaya koymuştu. Şu anda yedek kulübesinde. Teknik yerde büyük ihtimalle onu Ankara gücüyle oynanan kupa mücadelesinde sahaya sürecektir. Şunu kalan artık 12 maç kaldı. Hani şu oynuyor, bu oynuyor veya bu neden tercih edildiğinden daha çok sezon sonuna kadar tüm futbolculara destek verip, teknik yerde destek verip şampiyonluk mücadelesinde bence onlara arkasında olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Sorular. Sevgili kardeşlerim. Evet, uzun bir soru. Sevgili kardeşlerim, konu Galatasaray olursa o görüntüler yerin dibine girer ve asla ortaya çıkmaz, unutun demiş. İyi yayınlar. Yayıncı kuruluşun, bu ne demek istemiş anlamadım. Şenol Hoca mı geldi yayına demiş. Sana Şenol Hoca diyorlar. Montaj ya demiş. Yapay zeka ile yaptılar ya. Makara yapmış arkadaş. Fotoğraf atmış bize. Fotoğraf bayağı. Yalnız bir şey söyleyeyim. Icardi'nin bayağı göbeği var ha. Baksana.
Montajdır o.
Göbek mi montaj, hareketli montaj.
Adam sırf Icardi'yi eleştirmekle programlı ya bu ara. Var tabi biraz.
Abi bir şey söyleyeyim, şimdi göbeği fit mi diyeyim anlamadım yani.
Ama belki fotoğraf seni yanıltıyor belki ya.
Abi burada hani yanılmasın.
Kameralar bu falan biraz şey
abi,
gösteriyor.
Abi haftalık en az Icardi ile alakalı 5 tweet'i var ya adamın.
Bir şey söyleyeceğim. Hep eleştirir. Meyve veren ağaç taşlanır mı?
Abi öyle tabii.
Tamam, meyve veriyor, ben de taşlıyorum abi sana.
Yatıyor Icardi kaldı. Evet. Ya Abu Bakar'ı bu kadar konuşmadı abi, bu adam ya. Bak,
başka birisine şarkı yapılsın, türbünlerde çalınsın, ben ona sallayacağım abi.
Ceko beniyse. Ceko'yu konuşmuyorsun.
Ceko gol atıyor, 18 gol oldu bak adamın ya. Adam atıyor,
sağdan kaçı penaltı abi.
Kaçı penaltı?
Bir tanesi penaltı.
Bir tanesi mi penaltı?
Evet, penaltısı yok burada.
O 17 gol, iyi gol abi. Ceko penaltı. Ya bir şey söyleyeyim mi? 17 gol. Ceko'nun Fenerbahçe'ye katkısı, Icardi'nin Galatasaray'a katkısından bu sene daha fazla.
Bak buradan Ceko, vuramayacaksınız yani.
Buradan da Icardi'ye vurduydu.
Ceko sürekli oyunda var abi. Icardi 3 ay 10 kişi oynatıyordu. Sen de şahitsin. Geçen hafta katıldın bana şimdi şey
tamam,
yapma.
Gezal'ın yüzünden. Tamam yayını katılırım. Gezal'ın yüzünden.
İki maçları iyi oynuyor bak Icardi. Allah var. Ama 3 ay falan yoktu abi. Adam tatile gidiyor falan. Ya ne güzel bir hayat ya. Tatil, matil falan bilmem ne. 5 yıldızlı bir hayat.
Tabii canım.
Abi kupa getiriyor.
Az kaldı, az kaldı kör oluyor diyor biliyorsunuz. Süper Kupa kadrosunda yer alıyordu. Sonra yazmışlar kör oluyor diye.
Evet.
İkadiye sallamadan olmaz diyorsun.
Galatasaray ikinci başkanın açıklaması için ne düşünüyorsunuz Atakan Kurt demiş. Ne açıklama yapmış? Onu da yazar mısın kardeşim açıklama yaptığına?
Şey dedi. Son 20-25 senede Galatasaray'ın elde ettiği puanlarla Türk kulüpleri Avrupa'da mücadele ediyordu diye ama yanlış istatistik vermişler kendisine büyük ihtimalle. Biliyorsun Galatasaray son 5 sene Şampiyonlar Ligi'ne gitse de gruptan çıkamadı. Ve bu sezonu çıkarırsanız da çok fazla galibiyeti yoktu. Son 30 maçta 3 galibiyeti var zaten Avrupa Kupası maçlarında.
Şampiyonlar Ligi.
Fenerbahçe Şampiyonlar son yıllarda katkıda evet, bulundu.
Katkıda bulundu.
Beşiktaş şeyde katkıda bulundu. Şenol Güneş'in önünde.
Onları söylememişler kendisine. Onları iletmemişler demek ki. Yanlış istatistik vermişler.
Atakan
ama,
Bey.
Ama doğru işte Ali yani işte baktığın zaman Fenerbahçe'nin UEFA çeyrek finali var. İşte geçen Advokat döneminde çıktı gruptan. Yine geçen şeyde yani Fenerbahçe 16'ya kaldı. Birçok şey var UEFA Avrupa Ligi'nde. Yani o önemli puan katkıları sağladı Fenerbahçe.
Atakan Bey bence Al-Nusrati çok ağır. Kaliteli futbolcu, topu iyi biliyor ancak pek mücadeleci değil gibi. Türkiye'de işi çok zor. Arkadaşlar oyuncu biraz ağır. Biraz fiziksel olarak hazır değil. Yani oyuncu çok hazır gelmemiş buraya. Biraz da ben kilolu yordum. Ben 3-4 maça toparlanacağını düşünüyorum. Galatasaray iyi oyuncu. Mesela
Galatasaray maçına hazırlanır.
Hazır olur. Maça kötü başladı son Konyaspor maçına. Ama oyunun 30. dakikasından sonra oyuna ağırını koydu. İkinci yarıda da domine etti orta sahayı. Sürekli doğru oynadı ve hiç pas hatası yapmadı. Biraz görmek lazım. Zaten Şampiyonlar Ligi'nin olumlu pas anlamında en iyi oyuncularından bir tanesi Al Nusrati. Kaliteli
bir
oyuncu.
Çok
evet.
Kaliteli bir futbolcu.
Muslera sadece kaleci değil gerçekten bir yönetici gibi mükemmel bir aile babası. İyi ki varsın. Renkli eldiven. Kaleciden daha fazlası olduğun için çok teşekkür ediyoruz demiş. Bu akşam zorlanacağız demiş ama inşallah turla döneceğiz demiş.
Olduğu zaman kalede çok daha rahat oynuyor Galatasaray savunması. Kesinlikle. Çünkü savunma arkasına atılan toplar da bir libero gibi çıkıp engelleyen bir kaleci. Yani sadece ceza sahası çizgisi içerisinde hareket eden bir kaleci değil. Birçok pozisyonu da savunma arkasından toplar da ceza sahası dışına çıkıp da Muslera'nın engellediği birçok maçta pozisyon var. O anlamda da hani Muslera olunca herhalde büyük ihtimalle Galatasaray'ın ön savunma stoperinde oynayan oyuncular da çok rahat en azından bizi geçerse de Muslera'yı geçemeyeceğiz diye düşünerek daha rahat oynuyorlar herhalde öyle düşünüyorum ben.
İyi yayınlar Atakan Bey. Yayın ihalesi sarana mı geçiyor? Beyinden ses yok. Teşekkürler demiş. Bu da evet enteresan bir konu. İnşallah
ben
en kısa
yine son virajda beIN Sports teklifini yapar alır diye düşünüyorum.
Ama öyle şey, 142 milyon euro vermiş. Ve banka teminatıyla birlikte banka teminatı sunuyor ve 142 milyon euro. Ve şöyle bir şey yapılacakmış eğer kalırsa Saran grubu. Belli maçları mesela hafta sonlardaki olan maçları farklı dijital yayın platformlarını da satma gibi mesela diyelim ki cumartesi işte öğlen maçını bir başka bir TV bu veya başka bir yayın kuruluşu.
Saran Medya'nın teklifi ne abi?
142 milyon euro.
beIN Sports
110 milyon galiba.
110 milyon ama onu Türk lirası olarak veriyor. Normalde biliyorsun beIN Sports TL olarak verdiği için normalde işte elenmesi gerekiyor.
Zaten en son verdi TL olarak verdi beIN Sports. O günden bugüne zaten verdiği teklif düşmüş zaten. Evet. Döviz üzerinden.
Yani düşün yani öyle de bir durum söz konusu. Şimdi federasyon 150 milyon euroya çıkarılmasını istemiş gruptan, Saran Medya'dan. Eğer 150 milyon euroya çıkarırsa bu kez şeye geçebilir. Ve ama şöyle söyleyeyim biliyorsun beIN Sports'ta da sadece beIN Sports yayınlıyordu ama bazı maçları farklı platformlardan da yayınlama ihtimali. Yani onu pazarlayacak yani oradan para kazanacak. Öyle bir planlama hani Avrupa'daki gibi farklı platformlarda maçı yayınlayarak onları satarak pazarlayarak eksi o parayı çıkarmaya çalışacak.
Evet yorumlarımız devam ediyor. Icardi'nin son iki maçta performansının neden arttığı belli diyor. Evet arttı diyor. Vandana'nın Icardi'ye verdiği doğum günü hediyesini gördünüz mü diyor. O hediye herkesi doping yapar. En güzel doping doğal demiş. Abi lütfen oku. İrfan abi Galatasaray taraftarıyım. Torrent hocayı haksızlık, Torrent ne? Hocaya haksızlık yaptılar, çok iyi hocaydı demiş.
Dominik Torrent'i mi?
Evet.
Torrent Sasha Boy futbolcu değil raporunu veren bir teknik adam.
Ama şu Sasha Boy'u
da bilmesi lazım bence o arkadaşın.
Bayağı bir eleştiriliyor. Bayağı bir eleştiriliyor.
Abi çünkü ilk maç oynadı, sol tarafta oynattı. Evet, evet, sol bekte oynattı abi.
Tabii
yani. Rakip Leverkusen. Yani olacak işti, sonra da sakatlandı zaten.
İsimlerden bağımsız olarak Fenerli yorumcuların ağzından çıkan Galatasaray kelimesi, Galatasaray yorumcuların ağzından çıkan Fenerbahçe kelimesinin oranla iki kattan daha fazla demiş. Fenerli yorumcuların Galatasaray sevdası ayrı boyut demiş. Bunu tabi Galatasaraylı kardeşimiz söylemiş. Fenerbahçeli kardeşimiz de tam tersini söylerdi.
Aynen.
Merhaba, İstanbul'dan Cihan İçenmen. Şimdi şeyden patlamayalım. Hani bazen enteresan şeyler oluyor ya.
Soyum.
Sonra fenası olmayalım burada. Bu akşam Galatasaray nasıl kaldı öyle çıkar ve Zaha gerçekten beden dili oyunda çok istemsiz, Kerem haksızlık yapılıyor
demiş. Kerem'in oynamasını bekliyoruz zaten. Yayının başında da muhtemel 11'i saydık. İlk maçta
bir daha saysana muhtemel 11'i hatırlatalım.
İlk maçtan tek bir değişiklik bekliyoruz. Çünkü Kaan Ayhan burada fedakarlık yapacak. Oynayacak ağırlığına rağmen. Sadece kart cezası bulunan Victor Nelson yerine Abdülkerim'in 11'e monte edilmesi bekleniyor. Yani muhtemel 11 kalede Muslera, defans dörtlüsü Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, sol tarafta Berkan Kutlu, onların önünde Torreira, Kerem Demirbay ikilisi, 10 numara pozisyonda Mertens, kanatlarda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ve en ileride Icardi 11 ile
Galatasaray'ın. Herkes Icardi'ye konuşuyor ama bence Davinson Sanchez çok iyi bir transfer. Yani
Galatasaray'ın bu sezonki
en önemli transferi ve savunmayı inanılmaz toparlıyor oyuncu. Yani. Ve savunmayı çok ileride adam hem kritik müdahaleler hem de ileri hücuma çıkarak gol de arıyor. Yani bence çok önemli bir transfer savunma anlamında.
%100 katılıyorum.
Merhaba, ben İzmir'den Güneş. Herkes Icardi'yi konuşuyor ama Bonucci'nin devresi attığı tokat ne olacak? Arada kaynatmasınlar demiş. Evet, Bonucci de tokat atmadı bir maçta devre arasında.
Antrenörüne dediler. Alanyaspor antrenörüne.
Evet, evet.
Neydi? Eski kaleci. Trabzonspor'un eski kalecisi. Unuttum. Kerem Akbaş.
Metin Aktaş.
Metin Hoca'ya. Ama tokat yok orada. Onu söyleyeyim. Metin Hoca tokat olsa zaten orada birbirlerine girerlerdi. İki gerginlik falan böyle bir itişme oldu. Ondan sonra arada çok fazla şey olmaz. Zaten görüntüyü verdiler. O görüntü çıktı. Öyle çok ciddi büyütecek bir durum söz konusu değil. Tokat olsaydı zaten sıkıntı büyük olurdu.
İrfan abi keşke Galatasaray muhabiri olsaydın, çok iyisin demiş.
Bir Fenerbahçeli arkadaşımız mı yazdı acaba?
Yok, Galatasaraylı ya.
Çok teşekkür ederim. Normalde bana sallıyorlar ama demek ki. Teşekkür ederim arkadaşımız. Güzel yorumu için.
Evet, sorular. Hepsini okuyoruz. Atakan kardeşim, herkese yayınlar. Benim Necip'i sormuş.
Valla Necip'e tebrik ediyorum yani. Her mevkide oynuyor. Tüm hocalar da Necip'ten vazgeçemiyor.
Abi en son sonunda bas topasına Voral'ı niye oynatmıyorsun? Ya Necip mükemmel oynuyor, nasıl keseyim dedi.
Söyleyeyim, kaç tane hocaydı acaba oynadı? Necip'i var bak. Necip'i herkes sallıyor. Hani şey olarak. Yani, ama hiçbir hoca da vazgeçemiyor. Yani tabii. O anlamda oyuncuyu tebrik etmek lazım. Çok da profesyonel bir oyuncu.
Kesinlikle.
Yani vazgeçilmez oluyor. Ve nerede oynarsa, nerede oynatırsan da orada oynuyor. Normalde bir gerçek mevki ortası değil mi Necip'in?
Orta saha ama yıllardır orta sahada çok oynatmıyorlar. Genelde ya stoper ya sağ bek oynuyor. Çok nadir oynuyor orta sahada. Yayında Icardi'nin ceza alacağını düşünen var mı gerçekten demiş, gülücük atmış.
Valla ben az önce söyledim. Yayıncı kuruluş görüntüsü varsa ceza alır ama öbür türlü ceza almaz. Zaten bugün PFF'de sevkleri var. Eğer ceza alırsa bugün PFF'deki sevkleri açıklanacak. Sevk edilirse ceza alma ihtimali olur. Sevk edilmese de ceza almayacak demektir.
Sevk edilirse ceza alır zaten.
Evet.
Ümraniye'den Eyüp Bilge, yeter yıkamayacaksınız Icardi'yi demiş.
Evet. Peki.
Şeyi söyleyeyim ben de, Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini söyleyeyim.
Evet.
Kalede Livakovic, Osayi döndü. Hatta dünkü antrenman.
Osayi Fenerbahçe ciddi anlamda aradı yalnız.
Tabii çok o önemli, iyi. Çünkü Osayi dün hatta antrenmanın ilk 15 dakikası çıktı. Antrenman öncesi teknik direktörü İsmail Kartal oyuncuyu da biraz sohbet etti, biraz ayaküstü.
Sağ bekte Osayi'nin oynamasını bekliyorum. Yine Çağdaş, Çağlar ve Ciku stoper merkezine. Ferdi bu kez geçen Rize maçında sağ bek oynamıştı. Bu kez yeniden gerçek mevkide sol beke dönmesini bekliyoruz. Orta sahada İsmail Kurinç'i yedek bırakabilir. Ya da Şimanski, ikisinden bir tanesi, ama İsmail, Mert Hakan, Yandaş, Şimanski, ondan sonra İrfan Can Kahveci sağda, Cengiz'i yedek kulübesine çekilmesini bekliyoruz. Tadiç ve Ceko muhtemelen 11'e çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani burada orta sahada İsmail'in yeri garanti, ama İsmail'i artık 6 numaraya, ben yani İsmail Hoca, İsmail Yüksek'i son maçlarda 8 olarak oynatıyordu. Kurinç'i 6 numara oynatıyordu, ama bu kez İsmail'in 6 numarada maça başlamasını bekliyorum ben.
Evet, bu arada Mert Günok menajeri Necmettin Mehmedi, şu anda isim veremeyiz ama iki İngiliz kulübü Mert Scalton'u izletti. Sahici duruşu ve performansı ile olumlu not aldı. Yakın zamanda kulüp yetkilileri 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert Günok için bonservis ücreti konusunda fikir alışverişi yapacak demiş. Avrupa Şampiyonası'nda oynarsa Mert zaten ondan sonra ciddi yani teklifler olur. İyi kaleci.
Kaleyi zaten Mert kurur diye düşünüyorum ben. Uğurcan çünkü biraz daha ondan daha formsuz.
Evet, geçen hafta Atakan Kurt'la sanki Mert Günok demiştin değil mi?
Yani daha güven veriyor Mert.
Mert güven veriyor. Yani bir de ayağı daha düzgün. Yani ayağı daha düzgün ve geriden oyun kurma anlamında da Mert yardımcı oluyor. Zaman zaman hatalar yapsa da.
Ya şöyle, Uğurcan'ın refleksleri Mert'ten bir tık daha iyi. Ama Mert ayakta kalmasıyla ve ayaklarıyla Uğurcan'ın önüne geçiyor. Yani onun için ben her zaman şunu söylerim. Büyük takımın kalecisi her zaman Mert olur. Çünkü ayakları iyi Mert'in. Ben çok beğeniyorum Mert'in ayaklarını.
Önemli evet. Bir kaleci. O da Fenerbahçe altyapısına yetişti.
Yaz enteresan. Evet. Fenerbahçe'den çok bayağı iyi kaleciler çıktı.
Çok.
De var zaten her zaman.
Ziyech nerede? Yaşıyor mu demişler?
Hakim Ziyech İstanbul'da sağlıklı yaşam için spor yapacağım ama hayır, sakatlığı var. Biraz daha beklemek gerekiyor. Ben söylemiştim zaten. Mart ayında anca süre alır diye. Bir 2-3 haftalık daha zamana ihtiyacı var.
Güzel. Evet. Onu sormuşlar. Ya Ziyech iyi futbolcu, niye yararlanmıyor Galatasaray, enteresan.
O yok, yararlanmıyor değil abi, sakat.
Yararlanamıyor.
Ya sakat da tamam ya, o şeye gitmeden önce bir derbiye gitmek istemedi galiba para krizi yüzünden. Sonra Galatasaray bir onu gözden çıkardı. Sonra orada bir sakatlandı, geldi. Kulüp de bulamadı galiba Ziyech. Ondan sonra elde kaldı.
Sakatlanınca. Sakatlanmasaydı belki giderdi ama sakatlanınca herhalde transfer teklifleri olmadı.
Gelip. Aynen. Selam, lütfen yalvarıyorum. Ferdi dışında Fener'de para edecek topçu yok. 100 milyon euro, 100 milyon dolar diyorsunuz. Yapmayın demiş.
Ya bak, şey söyleyeceğim de. Ben Ostergaard'ın ikili rakamlara gideceğini söyleyeyim. Bak, sezon başında, sezon sonunda gelecek teklifler Ostergaard'a herkese sürpriz olabilir. Hatta çünkü İsmail Hoca'yla da yaptığımız, ben Cengiz röportajı yaptığım sırada İsmail Hoca'yla tesislerde konuştum. Şunu net bir şekilde söyledi kendi ağzıyla. Ve dedi herkes dedi hani Ferdi falan hani herkes başka oyuncular konuşuyor dedi ama dedi Ostergaard'a şu anda bile dedi gelen teklifler var dedi. Oyuncuya ilgilenen kulüpler var ve oyuncuya da iyi bir teklif gelecek sezon sonunda. Gitme ihtimali yüksek ama tabii burada Fenerbahçe'nin kazancı ne kadar olur? Parmaya yanamıyorsam anlaşma gereği bonservisinin karından %20'sini verecek Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe 6 milyon euro bonservis bedeli vermişti Osayi'ye. Diyelim ki 20 milyon euroya sattı. 14 milyon euronun karının %20'sini de Parma kulübüne vermek zorunda.
20'ye de zor be. Hani
olabilir. Yani çünkü Avrupalı futbolcu
15
15 de olur. 15-20 civarında bir rakama gidebilir. Yani ikili rakamlar teklifler geldi şöyle ifade edildi, onu söyleyeyim.
İrfan abi, Emre Demir önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de süre bulur mu?
Yok,
demiş.
Hayır, bulamaz.
Niye?
Oynayamıyor. Gittiği takımda da çok fazla süre alamıyor.
Ümraniye Spor'daydı.
Evet. Yani aslında oynadığı maçları izledim ben Emre Demir'i. Yani ben şu anki performansıyla Fenerbahçe'de kesin oynayamaz yani.
Enteresan bir soru gelmiş. Sevgili Atakan, Almanya'dan hepinize selamlar. Lütfen seyircisi olmayan takımlara kriter getirilmesi lazım. Belli bir seyirci sayısına ulaşamayan takımların Süper Lig'de ve Birinci Lig'de oynatılmamasını istiyoruz.
Bence sağ zeminler için de aynısı olması lazım.
Yani ama ya taraftar için abi yani şimdi ne alaka abi yani şimdi onu şey yapamazsın ki adam mükemmel bir kurumsal yapı oluşturur takım ortaya çeşir. Başakşehir şampiyonu da şampiyonu elinden mi alalım yani? Ha, tamam ben de istiyorum semt takımları değil şehir takımları olsun. Mesela bak Beşiktaş çok kötü bir sezon geçiriyor değil mi? Hı-hı. Acayip kötü sezon geçiriyor. Hatta son 30 senenin en kötü sezonu.
3 yıldır böyle yani.
Ama en kötü planlama
yani ikinci üçüncü ayda Allah atıyor Beşiktaş.
Abi en kötü planlamayı bu sene yaptı. 43'er puanla Trabzonspor'la üçüncülüğü paylaşıyorlar şu anda. Dördüncü ama üçüncülüğü paylaşıyorlar diyelim. Bu kadar kötü bir sezon geçiren Beşiktaş bu basamakta. Normalde 7. falan olması lazım bu kadar kötüyken. Lig o kadar kötü. Tabii. Fenerbahçe ile Galatasaray aldı başını gitti.
Lig çok kötü.
Her maçı güle oynaya kazanıyorlar. Terlemeden kazanıyorlar. Kötü oynarken kazanıyorlar. Hakemler de aman başımıza bir şey gelmesin diye Galatasaray-Fenerbahçe maçına kadar çok da başına bir şey gelmesin diye de böyle risk de almıyorlar. Vallahi. Arada böyle penaltılar böyle kırmızı kartlar onları da es geçiyorlar. Onları da görürüz. Son geçen hafta Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçta.
Rize maçını da konuşalım. 3 tane de kırmızı kart Rize'ye vermesi gereken. Vermedi yani onu da söyleyeyim yani. O yüzden hani sadece bir maç üzerinden Jiko'nun penaltı pozisyonu.
Ya ben genel anlamda söylüyorum.
Genel anlamda hayır.
Şunu alın mı abi? Ya, başka bir şeyden bahsediyorum.
Genel anlamda hayır ama.
Konu şu abi. Konu takımlarımız çok kötü. Semt takımlarımız çok fazla.
Evet,
şehir doğru. Takımlarımız, kulüp takımlarımız büyük camialar yok.
Abi niye?
Büyük takımlar Türk gidiyor gülü oynaya.
Bakıyor abi kulüpler.
Yani gülü oynaya Eski gidiyorlar kazanıyorlar abi.
Şimdi Eyüp de geliyor. Kaç tane İstanbul takım olacak? Yani valla Pendik ya da düşmezse. Gelin
başında böyle sıkıldıkça ben Süper Lig takımlarını yazarım. Unutuyorum. Bak Kasımpaşa, Karagümrük, Pendik, İstanbul Spor,
Başakşehir,
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Abi kaç takım?
Abi deplasmana gitmiyorlar ya.
5, 6, 7, 8 İstanbul Ligi'ne döndü abi lig.
Abi deplasmana gitmiyorlar
ben
ya.
Ben buradan hemen bir bağlantı yapayım. Fenerbahçe'nin bu 25 şampiyonluk başvurusunu kabul etmesi lazım federasyonu. O zaman da diyorlardı ya Türkiye'nin geneline yaymıyor. O yüzden İstanbul Ligi diye. Bak 8 tane İstanbul takımı var.
Evet yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Yine bir perşembe günü. Çok sorumuz var arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok güzel sorularınız var. Halen de devam ediyor ama yanıtlayamıyoruz çünkü yayınımız bitti maalesef. Gelecek perşembe yine inşallah burada olacağız. Üç Büyükler programında Radyo Gol'de hem de ortak yayın YouTube'da İlfan 25, Ali Naci Küçük ve bendeniz Atakan Kurt'la birlikte. Hepinize mutlu hafta sonları diliyoruz. Mutlu haftalar diliyoruz. Güzel günler diliyoruz. Haftaya yine burada olacağız. Siz de burada olun.
İyi haftalar.
İyi haftalar.
Üç Büyükler sona erdi.